Yani şehir olarak Gaziantep, köyde 1976 yılında doğdum. Köyde yani köyde yaşadım ama hastanede doğmuşum, öyle söyleyeyim. Ama tabii ki tam anlamıyla çocukluğum bir köy çocuğu yaşantısıyla geçti 10 yaşına kadar. 10 yaşından sonra işte ortaokul hayatı başladı, sonra şehre geldik. Hani şehir dediğimde tabii ki bir gecekondu mahallesi, kendi akrabalarımız oturdu. Köy herkesin akraba olduğu küçük bir köy. Yani hepimizin kuzenler, amcalar, büyük amcalar, herkesin arasında kan bağının olduğu. Ve yani tabii çocukluğumu düşündüğüm zaman genel olarak benim için güzel şeyler. Hani güzel anılar, güzel bir çocukluk. Hani öyle çok hani travmalar yaşadım, ağır şeyler yaşadım, mutsuz aileler, hani böyle şeyler yok. Tam çocuk gibi yaşadığımız bir dönemdi bizim için. Dışarıda, çamurların içinde, dağda, bayırda oynadığımız, ip atladığımız, işte yani sabah çıkıp akşam eve geldiğimiz bir çocukluk. Zaten kalabalık bir aile, yani işte kendi çekirdek ailemiz, büyük dede, nine, daha büyük nine, amca, yenge, hala, bekar, kalabalık 12-13 kişilik bir aile. Tabii sonra yavaş yavaş azaldı da. Hani öyle bir çocukluk, yani güzel bir çocukluk, öyle söyleyeyim. İlkokulda mesela birleştirilmiş sınıfta okudum. Küçük bir köy okuluydu çünkü. Yani bunların hepsi farklı farklı şeyler kattı tabii ki bana. Yani ben kendim için kazanç olarak görüyorum. Böyle bir çocukluk geçirdiğim için, yani köy yaşantısı gerçekten şimdiki çocuklara baktığım zaman çok dezavantajlı onlar bize göre. Her türlü imkanları var belki ama İnan biz daha hani çok daha çocuktuk. Tam çocuktuk yani. Böyle yaşadık çocukluğumuzu. İlkokul öğretmenim kesinlikle benim hayatımı değiştiren bir insan. Yani bizim köyümüzde kız çocuklara çok okutulmazdı. İlkokuldan sonra ki birçoğu hani benim annemler daha işte teyzemler falan çoğu ilkokula bile gitmemiştir yani. Ama ben ilkokula gitme hikayem de biraz hani 5 yaşındaydım. Ablam başlıyor diye ben çok ağladım. Beni de götürdü. Ablam götürmek istemedi. Yanındaki arkadaş, o akrabamız zaten. Acıdı, beni götürdü. Öğretmen de dedi ki bir köşede otursun dedi. Oturdum. Epey bir oturdum. Bir ay falan. Sonra herkesten önce okumayı öğrendim. Birleştirilmiş sınıf, tabii büyüklerle beraberiz. Öğretmen kaydımı yaptı. Öyle bir başladım okula. Ondan sonra zaten hani 5-10 yaşında ilkokul bitti. Tabii ki öğretmenin dikkatini çektim bu şekilde. Dördüncü sınıfta öğretmen gitti. Denizli'li bir öğretmendi. Ama habire mektup gönderiyor. Muhtara geliyor mektuplarda o zaman. Böyle Türk filmlerinde görüyoruz ya. Muhtar getiriyor mektubu. Dedem var tabii ki. Babam hani çok söz hakkı yok üzerimizde. Dedeme diyor ki işte bu çocuk, bu kızı okutalım falan. Tabii oradan büyük nene falan diyor ki kızlar okur mu falan. Ama muhtar çok ısrar etti. Dedi ki bakın bu öğretmen ısrarla mektup yazıyor bu kız okusun okusun diye. Öyle beni getirip işte şehirde ortaokula yazdırdılar. Öğretmenimle hala iletişim halindeyim. Gerçekten benim hayatımı değiştiren insandır. Böyle bir yeri var benim için. Ya şimdi bizim köyümüz Alevi köyüydü. Hani buna rağmen mesela yan tarafımız diyelim işte Sünni köyü. Ama yaşam tarzı tamamen aynı. Geleneksel, geleneksellikten kaynaklanan bir durum. Yani ben kendi annemi gelin olarak hatırlıyorum tabii ki gençlik dönemini. Kadın tam anlamıyla bir köle. Yani hiçbir söz hakkı olmayan, sadece işte çalışması, belli görevleri var, onu yerine getirmesi gereken. Şimdi biz hani annemle falan konuştuğumuz zaman da tabii biz şahit olduk yaşantılarına, büyük çocuklar olarak, küçükler belki o kadar hatırlamıyor ama hiçbir şekilde gerçekten hani ailede çok yer etmediklerini, tamamen işte çocuk doğuran, mesela çocuğu doğururlar bizim dönemimizde. Zaten çok kırkı çıkmadan anne hemen çalışmaya gider tarlaya, bağ bahçeye. Büyük nineler olur evde, onlar çocuklara bakardı. Hatta tabii ki bu rondolar bilmem neler olmadığı için bunu biz hep kendi aramızda da güleriz. Şimdi çocuğun dişi yok, karnı acıkmış, annesi yok. O nineler ekmekleri çiğnerlerdi. Hani onu o çocuklara öyle büyütürlerdi yani işte. Biz diyoruz ki biz doğuştan böyle artık şey olmuşuz, antikor oluşmuş vücudumuzda. Yani tabii ki kadınlar yani ben çok hatırlıyorum yani net hafızamda babaannem dedemden sürekli dayak yerdi mesela. Yani daha nine olmuş yaşta hani biz torunlarıydık. Öyle bir yaşantıydı yani kadınlar için, kızlar için. Ama bugün değişti mesela. Bizim oralarda da hani bazı şeyler değişti ama ben kendi çocukluğum işte 40 yıl öncesine gidecek olursak o 4-5 yaşlarıma o dönemde ben kendi annemi, teyzelerimi çok ciddi şekilde ezik bir hayat sürdüklerine şahit oldum yani. Bugün değişmesinin nedeni de tabii ki biraz ailelerde okuyan insan sayısı arttı. Kadınlar biraz daha bilinçlendi, yaşam değişti. Aile yapıları değişti bir kere. Yani artık çekirdek ailelere döndü herkes. Daha bireyselleşti. Biraz çocuklar okumaya falan başlayınca annelerinin haklarını aramaya başladılar. Tabii ki hala sıkıntılar yok mu? Var. Fazlasıyla var ama hani o döneme göre baktığımızda bugün köyde yaşayan kadınlar bile hani o kadar çok şey yok. Ezilmiyor. Tabii çok şey değişti, her şey mükemmel oldu anlamında demiyorum ama o dönemlere göre insanlar biraz daha bilinçlendi. Hani bunda tabii ki işte televizyondur vesaire bazı şeylerin etkileri var bana göre. Çevrenin yani dediğim gibi biraz dışa açılmayla hani yurt dışına gidenler oldu, işte şehire gidip okuyanlar oldu. Herhalde bunların etkisidir diye düşünüyorum. Hani çok fazla üzerine düşünmedim ama değişen dünya ile beraber yaşantılar da biraz değişiyor tabii. Mesela şimdi diyelim ben öğretmen olmuşum. 22 yıl önce ikinci öğretmen olan kişiyim ben bizim köyümüzde. Yani o zaten diğeriyle aramızda bir iki üç yıl var. Tabii ki gidiyorsun mesela diyelim orada bir olay gördüğünde ister istemez müdahale ediyorsun. Ya da işte senin yaşantın, mesela diyelim ben ortaokul, pardon liseyi bitirdim. Bu sefer üniversiteye gideceğim. Yine birçok kişi hani müdahil oldu. Nereye gidecek, işte dışarı mı gidecek, olmaz falan diye. Tabii sonrasında hani gittik, işte bir şekilde bir meslek sahibi olduk. Diğer kadınlardan farklı bir yaşantın olunca bu sefer o bana okula gitmesin, okumasın diye aileler kendi kız çocuklarını okutmaya başladı. Ve bu tabii ki böyle bir şeye dönüştü. Aile yapıları da böylelikle değişmeye başladı. Tabii ki kadınların eğitim almasının çok etkisi var. Yani erkekler sonuçta daha bireysel varlıklar oldukları için hani eğitimli de olsa çevresinde gördüğü şeylere çok müdahil olmuyorlar. Mesela ben hani şöyle kendimce bir misyon edindim. Yani bu benim tabii ki özel oturup planladığım bir şey değil ama biraz da kendim memleketimde kaldım tabii ki. Hani öğretmenlik hayatımda işte yaşamımı orada sürdüm. Mesela kendi akrabalarımdan, kendi çevremden kopmadım. Mesela diğer o benden önce öğretmen olan dediğim akrabam o koptu. Hani kendini böyle ayrı bir yere koydu gibi. Ama ben nedir? İşte hani köydekiyle de gittim, köylüyle de ilişkim var, akrabamla da ilişkim var, okumuşuyla da var, okumamışıyla da. Şimdi doğal olarak hani insanlar üzerinde bu sefer daha etkili olabiliyorsun. Hani hayatının içine girmişsen bir şey olduğunda müdahale edebiliyorsun. Yani bir yanlışlık gördüğünde müdahale edebiliyorsun. Senin fikirlerine saygı duyuyorlar. Çünkü sen onları hep şey yapmışsın. Onların içinden biri olduğunu unutmamışsın. Yani böyle olması gerektiğini de düşünüyorum. O anlamda tabii bu sadece benim etkim değil tabii ki. Ben kendi çapımdakini anlatıyorum ama tabii ki kadınların eğitim almasının değişimde çok etkisi var. En azından eşlerimizi kendimiz seçmeye başladık. Bizden önce kesinlikle öyle bir şey olmazdı. Ben şeyi hatırlıyorum, küçüktük biz, işte bir akrabamız köyden birbirlerine aşık olmuşlar, evlenecekler. Benim dedem dedi ki, ben dedi bunu ona ve verebileceği birine uygun, dedi ki ben bu onu istiyor diye ona vermem dedi. Bu diğerlerine örnek olur. Hani kızlar sevdiğine gitmesi ayıptır yani. Aile seçecek. Mesela ben bile evlendiğimde düşün üniversite okumuşum, eşim işte Sivaslı, Ankara'da büyümüş, bizim ailenin dışından birisi. Annemler falan şeye çekiniyordu. Ha, kendi görüşmüş, anlaşmış. Ha işte bir yerde bir öğretmen ablası vardı görmüş de, tanıştırmış da falan diye öyle durumlar. Tabii dedim işte bizden sonra ama bunlar artık çok normal karşılanıyor şu anda. Artık kim kendi mi bulmuş falan diyorlar yani o şeye geldi. Ben biraz o anlamda kendi çevremde ilkleri yaşayan insanlardan biriyim. Hani evliliğim anlamında da. Yani ilk defa aile dışında, akraba dışında biriyle evlendim ben. Çünkü bizde herkes birbirinin akrabası. Başka türlü mümkün değil yani. O da biraz tabii ki şey oldu. Orada da biraz hani olumlu, hani eşimin iyi bir insan olması bir örnek demin işte yani olumlu bir şey yarattı. Aa bak yabancılardan da oluyormuş gibi şeyler. Böyle şeyler yaşadık işte. Bizdeki biraz mesela hani diyelim bir Sivas, Tunceli, işte Pazarcık bizim burada çok hani Pazarcıklar çok, Malatyalılar çok. Onlardan farklı bir aile, yani farklı yaşantımız var. Bizimki Antepli olmaktan, o geleneksellikten kaynaklı. Mesela buraya gelen insanlar, onlar göçle geliyorlar. Hani işte diyelim Maraş'tan gelen, Malatya'dan gelen. Onlar hani daha çok işte çocuklarımızı okutayım, bir şekilde meslek sahibi olsun bakış açıları oluyor. Kız erkek ayrımı yapmaksızın. Ama biz hani kök olarak, hani köken olarak bu bölgeden olduğumuz için, bizim buradaki Alevi aileler için söylüyorum. Biraz daha o geleneksel şeyler, mesela erkeklerin oturduğu misafir odalarına biz giremezdik. Yani bunu baktığımızda sanki çok hani daha dindar kesimin yaşantısıymış gibi görülür, ama biz bunları yaşadık. Hani kapıdan verilirdi şeyler, işte neyse ikramlıklar. Kapıdan bir erkek alır, onu içeriye götürürdü. Kadınlar giremezdi, ama bunlar tabii şu an bunlar yıkıldı. Ama bizim burada hala barak dediğimiz o yörelerde falan böyle şeyler hala devam ediyor. Bu yaşantılar, ama biz de büyük oranda değiştirdik yani, artık erkekler kadınlar yan yana oturuyoruz. Biz dört kardeşiz. En küçüğümüz erkek, üç kız kardeşiz. Tabii ki hani üç kız olmanın avantajını yaşadık yani kardeşler olarak. Hani birbirimize, ablamla bizim yaşımız hani daha yakın. O şeyi bir de zaten sadece kardeşlerle yaşamazdık biz. Az önce söylediğim gibi hani bir sürü kuzen, kalabalık bir şekilde yaşadık. Hani evimizde bir huzursuzluğumuz yoktu. Hani anne babamın ilişkisi. Zaten babam uzun zaman kamyonculuk yapıyordu, dışarıdaydı. Biz daha çok babaanne ve dedeyle yaşadık aslında. Annem zaten az önce dediğim gibi sadece bizim ihtiyaçlarımızı karşılayan bir insandı. Hani banyodur, yemektir. Onun dışındaki zamanımızı daha çok işte babaanneyle, dedeyle geçiriyorduk. Hatta biz onlara baba, anne diye hitap ederiz. Yani babaanneyle, dedeyle. Gece onların yanında yatardık falan. O anlamda ama sevgiyle büyüttüler bizi. Yani o şey içerisinde hani çocukluğumuz sevgiyle geçti. Öyle bir şey, yani ben düşündüğüm zaman çocukluğuma dair bir travma, bir sıkıntı, bir üzüntü yaşamadım. O anda zaten hani yaşanan şeyler de diyelim işte az önce söyledim, babaannem dayak yerdi. Bir şekilde şey nedir, ama çok sık olan bir şey değildi bu, birkaç kere olan bir şey. Tabii ki de o yaşam içerisinde çok anormal gelmiyordu bize. Yani çok hani travma yaratan şeyler yaşamadım. O kardeşlerimle de, aileyle de uyumlu bir şeyimiz vardı, bir hayatımız vardı yani. Bir de anneanneler falan vardı, teyzeler, dayılar, bizim yaşımız birbirine çok yakın. Onlarla da çok iç içeydik, evlerimiz yakın zaten. Genel olarak mutlu bir çocukluk diyebilirim yani. Hani problemsiz geçen bir dönemdi benim için. Küçüklüğümüzden itibaren, belki 6-7 yaşından itibaren tarlada çalışmaya, kendimize göre işlerde sabahın dördünde beşinde uyandırılırdık. Ama şey hatırlıyorum, o çocukken gün doğmadan böyle bir seni götürürler. Giderken böyle bir kahredersin. Yani benim şimdi uyumam lazım. O hafızamda kalmış mesela. Hani o tarlaya çalışmaya giderken. Ben uzun zaman hani bizim dedemlerin falan da kendi arazileri falan çoktu. Hani öyle başka tarlada işçilik anlamında falan biz gitmedik, ama tabii gidenler oluyordu köyde. Ben dedemin kendi arazileri olduğu için kendi tarlamızda çalışıyorduk, ama çalıştık yani. Ben onu liseyi bitirene kadar, hatta yazın falan biz giderdik köyde. Ve bizim burada çok şey ekilir, biçilir hani şey olarak, tarım olarak. Yani ürün çeşidi çok fazla. Yani bostan dediğimiz o biberler, domatesler, patlıcanlar, soğan, buğday, yani her şeyin ekildiği bir coğrafya. Doğal olarak hepsinin de işi çok fazladır. Onun için hani biz çok hayvan işleriyle uğraşmadık, ama yani hayvanlar da vardı evde. Ama tarla işinde çalışmışlığım var yani. Var hala, bizde devam ediyor. Bizim köyde zaten akrabalarımız da hala oradalar. Tabii o zamana göre biraz daha kolayına kaçıyorlar şu anda işlerin. Ama yani gittiğimde yine hani o akrabalarımız, dayımlar, teyzemler, onların çocukları falan hala aynı işlere devam ediyorlar. Bizim köyümüzde devam ediyor. Zaten şehre çok yakın bir köy, 20 kilometre. İnsanların temel geçim kaynağı zaten oradakilerin, köyde kalanların tarım zaten. Tabii şehirle de bağlantı kurdular artık, işte burada oradaki gelirlerini burada emlağa yatıranlar, stüdyo daireler alanlar, onu işletenler, fabrika kuranlar. Yani ekonomik şeyi de seviyesi de hani şu anda bizimkilerin yüksek bir köy yani şeyleri iyi, durumları iyi. Hatta benim bu işi çok yapıp satan akrabalarım var. O kadınlara da aracılık yapıyorum. Hani şöyle bir şey var mesela orada da hani çok dağıtıyor muyum bilmiyorum. Mesela işte akrabamın gelini, o da akrabam zaten. Şimdi durumları bunların az önce söylediğim gibi fabrikalar bilmem neler ekonomik olarak aslında çok iyiler. Ama kadına özel verilen bir para yok mesela. Yani bu sefer kadın kendi şahsına işte belli bir miktar para alabilmek için işte o köydeki kalan patlıcanı, kabağı, biberi oyar ve satar. Mesela onlara da yardımcı oluyorum ben. İşte kendi arkadaş çevreme, tanıdıklarıma hani onu şey yaparak bir şekilde ona destek olmaya çalışıyorum o şekilde kadınlara. Çünkü o 1.000 lira geçse bile eline onun için çok ciddi bir para. Çünkü onun cebine giriyor. Belki öbür tarafta eşi trilyonlarla yani bugünkü parayla milyonlarla oynuyor ama kadına verilen bir şey yok. Hani o zenginliği yaşayacak, yaşatacak bir durum söz konusu değil. Hani daha lüks evlerde yaşayabilir, daha lüks giyinebilir, kocası veya işte neyse arabalar alabilir ama böyle bir yaşantı yok. Yani köy kökenli, bu durumu iyi olan insanlarda. O anlamda kurutmalık mesela ben çok hani gidip orada yardım ettiğim de olmuştur yapılırken. Köyde bugün bir patlıcanı 4-5 günde kurutursunuz. Bir 10 günde biber kurutursunuz. Hiç yani öncesinde bildiğim için herhangi bir sıkıntı yok. Hatta bu kurutmalık işi bu bölgede Antep, özellikle Antep çok fazla para kazandırmaya başladı. Eskiden sadece Antep yöresi yani Güneydoğu biliyordu bu kurutmalık işini öyle söyleyeyim. Şimdi Türkiye'nin her yerinden insanlar öğrenmiş. Mesela istiyorlar. İstanbul'daki de istiyor. İşte benim eşim, akrabaları Ankara'da. Hepsi alıştı yıllardır. Yani onun arkadaşına, onların da dışında başka şehirlerde de çok talep oluyor. O yüzden bu kurutmalık işi ayrıca para getiren bir iş haline döndü. Bizim bölgemiz için. Ve biz direkt hani içinde olduğumuz için biliyorum o olayı. Bu da aslında biraz geleneksellikten ben şey yapıyorum, olduğunu düşünüyorum. Yani adamın da öyle bir şeyi yok aslında baktığın zaman. Yani o adamın gidip yatlar, katlar, bilmem neler alıp şu işte o imkanları var. Ama adamların da böyle bir yaşantısı yok. Mantık şey hani malımın üstüne daha çok mal koyayım. Daha çok param olsun ama harcamayayım. Yani adamlar da öyle bir şey yok. Ama tabii kadına zaten mesela benim çok hani yakın kuzenim, eşinin kaç tane fabrikası var. Köy kökenler bunlar. Ama onun standart atıyorum işte haftada 500 lira harçlığı vardır. Yani budur. Onun yaşamı o kadardır yani. Bu da söylediğim gibi ben biraz geleneksellikten tabii ki de kadına bakış açısından kaynaklı yani. Çocukların ihtiyacını ben karşılıyorum. Sana da bu kadarı yeter zaten mantığı. Şimdi bizim köyümüzde evlerin çoğu eskiden toprak evlerdi zaten. Şu an hemen hemen hepsi toprak evler yıkıldı. Yerine betonarme evler yapıldı. Hatta son dönem insanlarda şey modası da var işte. Hani şehirdekilerin köye ev yapma. Mesela biz de son dönem böyle bu hevese kapılan insanlardan olma. Herhalde yaşla ilgili bir şey bu. Mesela bizim de öyle bir kendimizce şeyimiz var. Ama köyde tabii ki yeni evler. Evler şehir evleri gibi oldu zaten. Hepsinde her türlü işte elektrikli cihazlar. Yani normal işte köy, şehirdeki yaşantı neyse artık köydekiler de yavaş yavaş oraya döndüler yani. Söylediğim gibi işte ortaokula dedem kaydettirdi beni. Babam yine yok ortada. Ortaokula kaydolduk. Annemler o ara şehre göç etmişti. Yani biz üçüncü sınıftayken annemle babam iki küçük kardeşimle şehre göç etti. Benle ablam onlarla gitmek istemedik. Babaanneyle dedeyle kaldık köyde. İşte tabii artık okula başlayınca da ortaokula başlayınca mecburen geldim. O zamanlarda da işte yine annem yazın 3-4 ay köyde kalıyordu. Okul başladığı zaman ben diğer amcamlarda kalıyordum. Sonra işte ortaokul, lise zaten o dönemlerde şeydi. Hani aynı okul içerisindeydi. Aynı okul bünyesindeydi. Bizim okuduğumuz zamanlarda ayrı değil. Hani lise diye geçiyordu ama orada sen ortaokula başlıyordun. 6 yıl aynı okulda okudum mesela ben kendi ailemde. Önce ortaokul, sonra lise. Zaten Antep'te toplam 4-5 tane lise vardı o zamanlar için söylüyorum. Bizim mahallemizde de zaten kendimiz gibi insanlar. Hani belli kültürden olan insanlar. Öyle lise, sadece şeyi hatırlıyorum ortaokula başladığım zaman. Şimdi çocukların çoğu şehir çocuğu. Şehir de ne işte aslında gecekondu semti de işte. Şimdi köyden geldiğim için böyle kendimi çok ezik hissettiğimi hatırlıyorum 3-5 ay. İşte, çünkü onlar o başlamışlar ortaokula. İlkokulda yan tarafta bir ilkokul var. Oradan gelmiş. Hepsi birbirinin arkadaşı. Hepsi birbirini tanıyor ama ben tanımıyorum kimseyi. Köyden geldiğim için biraz da böyle ayakkabılarımdan utanıyorum, kılığımdan utanıyorum falan. Onu hatırlıyorum mesela. O hafızamda çok kaldı o dönem. Acaba okula samıydım, niye başladım falan diye. Bir tane bizim köyden kız vardı. Benden işte az önce bahsettiğim 2 sınıf üstteydi. Gidiyordum onu buluyordum falan. Öyle sonra alıştık tabii ki. Ama o köy çocuğunun ezikliğini ben hep şey yaparım, düşünürüm. Hani gittiği farklı ortamlarda. Şimdi de mesela okuduğum kitaplarda veya filmlerde gördüğüm zaman hani o kendi ezikliğim şeye gelir, aklıma gelir. Bir süre sonra tabii alışıyorsunuz ama o ilk dönemler biraz zor oluyor. Yani ortaokulda, lisede rahat bir hani öğrencilikti. Şimdi okulda zaten yine bizim gibi insanlar olduğu için kültür açısından çok fazla bir sıkıntı yaşamadık arkadaşlar arasında falan. Tek tip insan. Yani biraz öyle bir çevreydi bizim çevremiz. Siyasi şeyler vardı. Özellikle ortaokulun sonlarına doğru bulunduğumuz bölge itibariyle hani yaşayan insanlar sol görüşlü insanlardı. İşte Alevi insanlar, Kürt insanların olduğu bir mahalleydi. Doğal olarak çocuklar da siyasetle çok ilgileniyordu. Bununla ilgili gruplaşmalar vardı. Ama bende hep şöyle bir duygu vardı. Ben biraz fazla sorumluluk sahibiydim küçüklükten itibaren herhalde. Hep aklımda şu vardı. İşte annem babam beni okutmak istiyorlar. Ben şimdi bu işlerden uzak durmam lazım mantığı vardı. Tabii ki arkadaşlarımın hepsi bir şekilde bu çeşitli grupların içinde yer alan arkadaşlardı. Ama ben hani çok o siyasi gruplara girmedim, öyle söyleyeyim. Onlarla işte kıyısından, köşesinden öğrendiğim, bildiğim kadarıyla. Genel olarak evden okula giden bir şeyim vardı, hani yapım vardı. Çünkü babam kamyoncu olup dışarıda olduğu için annem çok tembihliyordu bizi. Yani şey, ben 6 yıl okula gittim, annem bir gün bile okula gelmedi mesela. Öyle de bir durum vardı. Hani annem okula gitmeye çekinirdi mesela. Hani gitsem, hani köyde yetişmiş bir kadın. Ne diyeceğim, ne söyleyeceğim gibi. Hani veli toplantıları olur, veliler gelir falan. Böyle bir şey yoktu yani bizde. O anlamda biraz kendi başımızaydık ama dedim ya, böyle bir sorumluluk da üzerimizde olduğu için tabii ki arkadaşlarımız vardı. İyi kötü kendimizce gezmeye, oraya buraya gideceğimizden işte kendi mahallemizde, yani nereye gideceksin? Öyle bir ortaokul lise hayatıydı. Çok aman aman ekstra yaşadığım bir durum yok açıkçası. Normal, standart bir öğrenci hayatı. Kız arkadaşlarımız, yani bizim o dönemde ben şöyle hatırlıyorum. Kız arkadaşlarımız daha fazlaydı. Yani vardı mesela çok yakın bir arkadaşım, yine bizim kendi yakın köylümüz. 17 yaşında falan cezaevine girdi. İşte o ölüm oruçları bilmem ne, hani çok ciddi şeyler yaşadı. Şimdi halen de görüşürüz. Çok sonra çıktı cezaevinden, evlendi, çocuğu oldu falan. Yani kız arkadaşlardan daha hani farklı durumlar yaşayanlar oldu. Yani kızlar daha fazlaydı benim çevremde, en azından benim arkadaşlarımdan gördüklerimden, öyle söyleyeyim. Bir de zaten o dönem bizim o yaşadığımız bölge Düztepe, işte Antep'te zaten hep biraz bu şekilde bilinen bir okul, öyle bir okuldu. Oraya hani giren bir şekilde bu işlerin içine girer anlayışında insanlar. Öyle kızlar daha çoktu, ben öyle söyleyeyim yani benim etrafımdakilerde. Yani bizim için o çok bir lükstü. Ne kütüphaneye gidiyoruz diye giderdik işte klasik. Yani giderdik ama çok az. Bazen işte böyle pikniklere falan hani, olursa sene sonunda, o da zar zor izin alıp. Mesela asla kapının önünde bir erkekle konuşamazsın, okul kapısının önünde. İşte okulda çünkü herkes birbirini tanır ya, akrabadır, çevredir. Ortaokulda, lisede işte yanlış bir şey yapamazsın onlara göre. Çünkü aile hemen duyar. Mesela telefon, işte eve erkek arkadaşların telefon edemez. Telefon zaten çok sonra da hani lisenin sonlarına doğru falan evimizde bağlandı da. Böyle bir şeydi, yaşamdı bizimki ve bizim etrafımızdakilerin. O anlamda hani çarşıya gidişlerimiz, gelişlerimiz de Azdı tabii ki hani biraz dışarıya falan çıkmamız. Bazen arkadaş evlerinde falan toplanırdık. Ama genel olarak hani ailenin bildiği kişiler çerçevesinde yürüyorum. Ha, tabii ki farklı şeyler söyleyip aileye farklı yaptığımız işler hani başka yerlere gitmişiz falan öyle şeyler de vardı tabii ki. Ha, bu kadar baskı olunca üzerinde doğal olarak farklı çıkış yolları bulmaya çalışıyorsun o yaşında, o aklınla yani. Yani tabii ki olmuyor işte kendince platonik şey. O anlamda çok şey olmadı. Yani çok ön plana çıkan öyle çok bir hani görüştüğüm birileri olmadığı için çok kendince işte okuldan birini, işte mahalleden birini, onlar platonik o şeyler. Ama öyle düşündüğüm zaman şimdi sorunca çok da fazla böyle aklımda kalan yani şey yok, bir durum yok. Sadece çok hani belki çok basit bir şeydir. Bir gün bizi bir voleybol maçına götürdüler. İşte cep telefonu falan yok. Ailelere de haber vermediler tabii ki. Gittik maç uzadı mı ne oldu? İşte atıyorum bir de okula gideceksem, belki eve gideceksem saat 3-4 oldu ama biz tabii ki ben endişeleniyorum. Şimdi annem ne yapmıştır? İşte kadın işte şöyle mi böyle mi? İşte o zaman ilk kez annem okula gitmiş. Çok meraklanmış mesela. Çok çok kötü olmuş. O zaman çok kötü bir şekilde benimle kavga etmişti yani hani neredeyse dövme şeyini. Ha tabii dayak yemişliğimiz de var da o şeyini o ben kendi endişemi, annemin endişesini o işte elinde küçük kardeşimle ayağında terli kadın oradan oraya koşturmuş falan işte merak etmiş. Yani böyle sorunca o geldi aklıma. Onun dışında da çok bariz hani aileyle yaşadığımız bir çatı. Dedim ya biraz uslu bir çocuktum ben herhalde. Hatta o konuda annem hep söyler. Der ki yani beni hiç yormadın. Yani hiçbir şekilde bir gün problem getirmedin. Yani ne arkadaşından ne okulundan işte ne evlenirken hani evlenirken de önemlidir ya eş seçimi onların kriterlerine uygun bir eş olması gerekir. O da aslında o bile vardı bende. Hani üniversitede falan okurken hani işte diyelim birisi olacaksa olmuşsa hep ailenin kriterleri benim üzerimde çok etkili oldu yani. Ha sonra onların kriterlerine uygun biriyle evlendim. Ama tabii ki çok hani hiçbir problem yaşamadım öyle diyeyim. Hani çok iyi giden bir evlilik oldu benim için. Tabii ki artık şans mıdır, tesadüf müdür bilmiyorum ama mesela anneannem üniversiteden eve geldiğim zaman her zaman beni tembihlerdi ama yıllarca hiç usanmadan tembihledi. Aman kızım bize laf getirme, işte sen bizim kriterlerimizin dışında birini bulma diye. Benim aklıma da yer etmiş yani bunlar. Dedim şimdi bak anlatınca aslında biraz da böyle hani hayatımı şey yapıyorum. Ne kadar hani baskı altında hissetmişim kendimi veya işte o kriterlere uymak durumunda kalmışım. Aslında şimdi hani beni tanıyan insanlar falan çok daha böyle şey gibi böyle hani kendinden emin bir duruşu olan falan bir kadın olarak hani iyi kötü öyle şey olur ama şöyle düşündüğüm zaman gerçekten de bir sürü şey bilinç altında beni yönlendirmiş yani. Bizim her zaman ilişkimiz iyiydi. Yani bugün de hani artık hepimiz yetişkiniz. Yani hatta o anlamda yine etrafımızdaki insanlar bize biraz hani gıptayla bakarlar. Tabii ki günlük kavgalar falan sürtüşmeler hepimiz yaşarız kız kardeşlerle. En çok da neydi? Şu işi sen yaptın, bu işi ben yaptım. Bugün temizliği sen yapacaksın. Bir de şöyle bir şeydi eskiden anneler, kızlar biraz büyümüşse hiçbir iş yapmazdı. Yani bizde öyleydi bizim buralarda. Misafir gelmişse, şimdi eğer kız oturup annesi çay getirmişse, mesela bu kız 12 yaşında bile olsa çok ayıplanır bizde. O yüzden benim annem de çok erken yaşta emekliye ayrıldı yani. Hepimizi çok erken doğurmuş olmasına rağmen. Biz evdeyken mesela ev işlerini hiçbir şekilde annem yapmazdı. Biz yapardık. Tabi o arada da sürtüşmeler olurdu yani. İşte sen fazla, ablam okumadığı için biraz işler fazla ona kalırdı tabii ki. Biraz ona haksızlık ettik yani. Çok haksızlık ettik şimdi şey yapmayayım. Ben biraz kaytarırdım yani işten güçten. O da tabii ki kızardı, söylenirdi falan. Hani sürtüşmelerimiz bu boyuttaydı. Ama onun dışında ilişkilerimiz iyiydi. Dedim ki ablamla biraz daha diğer iki küçükler birbirine daha yakındı. Biz ikimiz daha. Ama sonra tabii ki şu an herkes yetişkin. En küçük kardeşim zaten 38 yaşında. Hepimiz evli, barklı. Tabii sonra işte kız kardeşim biri, benim küçüğüm eşini kaybetti. Ona biraz daha farklı tabii şu an destek oluyoruz aile içerisinde. İşte kardeşler olarak özellikle. O anlamda kardeş olarak da bizim gerçekten güzel bir ilişkimiz oldu. Yani birbirine destek olan. Ne çok öyle bıcık bıcık böyle çok bir şey değil. Hani, "Aa, seni çok seviyorum, gel gidip birbirini öpen" tipler değiliz ama biliriz ki hani bir durum olduğunda birbirimize destek olacağız. Oluruz da yani. Öyle çocuklarımızı öyle büyütüyoruz hani birlikte. Öyle gidiyor. Ve erkek kardeşim bizim en küçüğümüz. Bir gün şeyi hatırlıyorum. Su istedi benden. 6 yaş küçük erkek kardeşim. Dedim ki, "Ben sana ne su vereceğim? Kalk suyunu al" dedim. Annem bana nasıl kızdı? "Sen niye oğlana su vermiyorsun?" diye. Dedim, "Anne sen ne diyorsun ya?" Hatta sonra 10-11 yaşlarındaydı kardeşim. Bunu bir akrabanın yanında çalışmaya verdiler. Hani okula gidiyor yaz tatillerinde. Akraba da marangoz, tahta falan taşıttırıyor işte kardeşime. Biz de evde tabii yaz günü sıcak yatıyoruz. Gölge nerede bulursak falan. Annem bize kızıyordu. "Oğlan dışarıda tahta taşıyor da siz burada yatıyorsunuz. Ne yapalım, bize güneşli mi duralım?" diyordu. Mümkün değil yani. Hiçbir zaman annem öyle davrandı. Biz yapmadık. Yani ben her zaman o bana ters gelen bir şeydi. Öyle davrandı. Ama mesela ben şunu gördüm. Biz bunu hep konuşuruz kendi aramızda. Üç kız kardeş hani tamamıyla kendi sorumluluklarını alan, işte kendi işini yapmaya çalışan, kendi kendine yetebilen insanlar olarak yetiştik. Ama erkek kardeşim öyle yetişmedi. Çünkü onun yerine hep işte annem bir şeyleri yaptı, babam bir şeyleri yaptı. Bugün yetişkiniz hepimiz. Hala annemle babam erkek kardeşimin işte evli barklı, çoluklu, çocuklu işlerini halletmeye çalışıyorlar. O sonra da diyorlar ki, "Kızım işte o sizin gibi değil. Yani siz her işinizi kendiniz hallediyorsunuz. Bir probleminiz olunca kendiniz çözüyorsunuz." Dedim, "Siz yaptınız. Hani bizi de siz yetiştirdiniz. Onu da hani siz yetiştirdiniz." Ama erkek olmak, bir de tabii ki tek erkek çocuk olmasının çok büyük etkisi vardı bizde. Bir de annemde şöyle bir durum vardı benim. Bir kız bir oğlan olarak doğuyor çocuklar. Kızlar kalıyor, oğlanlar ölüyor. Kanda bir durum varmış. Yani sonradan çok biz bunu öğrendik. Annemin kanı erkek çocukları zehirliyormuş. Çocuklar doğuyor, ölüyor. Doğar doğmaz ölüyor. O yüzden iki erkek kardeş öldü. Yani o bebekten hatırlıyorum da benden sonra doğdular. En son bu erkek kardeş, yani annem 6 doğum yaptı aslında. En son bu erkek kardeşim de artık hani tedavilerle falan şey oldu, kaldı. Hatta üçüncü kız kardeşim doğduğunda, tabii ondan önce oğlan öldü, bu doğdu. Kıza ben 4 yaşındaydım. 10-15 bir isim dahi koymadılar. Kız doğdu diye. Bu hayatta kaldı ve kız doğdu diye. Çok uzun zaman isim koymadılar. Çok uzun zaman kimse çok ilgilenmedi yani. Sonra işte erkek kalınca da baya baya bir kıymetliydi bizimki. Öyle. Liseden mezun oldum. Tabii ki üniversiteye gitmekti. Orada da çünkü ben yine sıkıntı yaşadım. İlk yıl kazanamadım. Zaten öyle bir ciddi bir hazırlanmam da olmamıştı. Sonra tabii ki o zaman da artık tek tük birileri dershane falan lafını duyuyorum. Çok o zaman şimdiki gibi değil. 92'den bahsediyorum. Dershane kurs olayları. Hele bizimki gibi mahallelerde neredeyse hiç yok. Bir babamın amcasının kızı vardı. Onların ekonomik durumları falan biraz daha iyiydi. Onlar daha sosyete bir yaşantıları vardı. Onunla da aynı yaşlardayız. O kız dershaneye başlamış. Ben de babama nasıl ısrar ediyorum. Baba diyorum, "Bak işte o Ebru" diyorum, "dershaneye başlamış." Ben de babam diyor ki, "Yok" diyor, "ne işte üniversitesi" diyor, "bitti işte" diyor. Tabii o arada benim akrabalardan bana görücüler falan getirmeye başlıyorlar. Liseyi bitirmişim. Artık evlenme yaşına yani. 16 yaşındayım ama liseyi bitirmişim dediğimde de yani. 5 yaşında gittim dedim ya okula. Neyse bir gün bir görücüye çıkardılar beni. Ama ben bir surat, bir surat yani. Çünkü annem ısrar ediyor, çıkacaksın. Tabii adamlar bu suratsız demişler, gittiler. Bir de o öyle bir şey başladı, dönem başladı. Bu evlensin işte bir an önce dönemi. Ben o arada babamla, ki babam çok benim yumuşak bir adamdır. Anneme göre çok daha yani şeydir, bugün de öyledir. Çok iyi bir babadır yani. Hani annem tabii ki hayatın çilesini kadınlar daha çok çektiği için küçüklüğümüzde biraz sert davranırdı bize. Babamla 4 ay küstüm. Beni şeye göndermiyor diye, dershaneye. Eve geliyordu, benim suratım. Babam diyordu, bunun yüzü gene niye gülmüyor, gene niye gülmüyor. Sonra annem işte bir gün parası vardı, bir komşudan da biraz borç aldı. Beni 4 ay dershaneye gönderdi. Öyle gittim. Orada işte biraz çalıştım. O 4-5 ay içerisinde. Sonrasında da işte tabii sınava girip de kazanınca artık o göndermeme şeyi kalmadı yani. Hani o vebale giremeyiz dediler artık. Öyle Samsun'a gittim zaten. Üniversiteyi de orada okudum. Yani biraz benim inadımdan okudum ben. Yani o inatçılığımdan biraz o inatçılığım vardır. O şekilde şimdi tabii diyorlar ki annem babam iyi ki inat etmişsin diyorlar yani o şeyi o dönemi. Tabii orada da annemin fedakarlığını unutamam. Yani annem ciddi fedakarlık yaptı. Babamla da çatıştı, akrabalarla da çatıştı. Bu gidecek, okuyacak, hani çalışıyor diye. Öyle bir dönem oldu işte. Sonra üniversite başladı. Üniversite yıllarında da evet gittim ben tabii ki işte köyden gelmiş, köyün şehre dönüşmüş bir mahallesinden hiç dışarı çıkmamış bir çocuk olarak o da zordu benim için. Yani ilk defa şehirler arası bir otobüse bindim ve Samsun gibi uzak bir yere gidiyorum. Orada da şöyle bir durum oldu. Tabii biz kayıt yaptırmaya ilk babamla gittik, kaydımızı yaptık. Sonrasında işte bir 10-15 gün sonra okula başlıyoruz. Bizim işte babamın tanıdıklarından birinin kızı orada okuyormuş. Kız demiş ki, ya babam normalde beni götürecek, teslim edecek, işte yurda kayıt yaptıracak falan. Ben işte oradayım, 4. sınıftayım. Ben karşılarım, hiç sizin gelmenize gerek yok. Ben hallederim yapılacakları diye. Bizimkiler de ona güvendiler. Ben bindim otobüse, otogara gittim. Tabii telefon falan da yok şimdiki gibi değil. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Yok, ne gelen var ne giden. Yani bu da aynı filmlerdeki sahneler var ya onun gibi. Sağa sola bakıyorum, hiçbir yer bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi evdekileri de aramak istemiyorum. Ne telaşlanmasınlar diye. Artık 2-3 saat bekledim otogarda ama gelen giden yok. Meğerse kızın nişanlısı gelmiş o gün Sivas'tan. Nişanlısı demiş ya ne yapacaksın demiş. Kendi başının çaresine baksın demiş. Tabi bunlar sonradan öğreniyorum. Ama tabii ki o yaşadığım hayal kırıklığı, korku, endişe anlatamam yani. 16 yaşında bir çocuğum yani. 17 olmuş mu pardon o zaman. Artık şimdi filmlerde izlemişiz falan. Birilerine bir şeyler sormaya da korkuyorum. Hani yalnız olduğum falan, kimsesiz olduğum şey olmasın diye. Ne yapsak işte orada gene birine dedim ki ben eğitim fakültesine nereden gidiliyor dedim sadece. Onu biliyorum eğitim fakültesine gideceğim. Kayıt yaptıracağım yani. Bir de ders kaydı falan varmış. Onlar da hiç bilmiyor. Yani fakülteye gidince öğrendim. Kayıt dedi. Neyse fakülteye gittik. Ders kaydı bilmem ne sorduk birilerine. Yaptırdık. Bu sefer gidip yurda kayıt yapmam lazım ama akşam hava karardı mı? Nasıl korkuyorum. Yani böyle o hissi hiç unutmam mesela. Kimsesiz. İşte ne bileyim yani çok kötü bir duygu o yaşadığım. Ne yapacağını bilememek. İşte böyle karanlık olmuştu artık. Yurda gittim. Tabii kabul ettiler falan kimse şey yok diye. O yurt akşamında da 13 kişilik bir oda. Her biri kızların bir yerlerden gelmiş bir şeyler konuşuyorlar falan ama ben ağlıyorum sürekli diyorum ki ben burada ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım yani? Geri gitsem diyorum. Mesela o ilk 1-2 ay çok zor geçti. Kendimle kaldığımda ağlıyordum ama annem babam aradığında ağlamıyordum üzülmesinler diye. Ne yapıyorsun, ne diyorsun diyorlardı. İyiyim diyordum. Fakültenin önünden tam Antep otobüsleri geçerdi. Otobüsleri baktıkça ağlardım ben bunlara binsem gitsem falan diye. Sonra tabii işte arkadaş edindim. Bir de tabii ki benim bir travmam daha var üniversitede. Tarih bölümünü okudum ben. Bir de tarih bölümüne de isteyerek gittim. Tarih öğretmenliği de yüksek, bayağı da yüksek puanlı bir bölüm. Çok daha farklı yerlere gidecekken tabii o tercih sistemi de bir sürü oraya hiç girmeyeyim. Sıkıntıydı bizim zamanımızda. Girdim sınıfa 93 işte kızların hepsi kapalı hatta bir ikisi kara çarşaflı. Ya o hayatımda o mesela hayal kırıklığını hiç unutamam. Yani dedim ki ben burada ne yapacağım benim gibi biri Bir kız vardı, onun yanına oturdum. O da Azeri. O dönem şey vardı. Bu işte Sovyetler Birliği yeni dağılmış, işte o öğrenciler falan çok gönderilmişti Karadeniz'e. O işte Azerbaycan, Kırgızistan'a falan. Azeri, sonra dedim herhalde erkeklerle falan, erkeklere de bir baktım, hepsi İmam Hatip mezunu. Meğerse tarih bölümü, Osmanlıca falan var diye, daha çok bu dindar kesim tercih edermiş. Tabii ben nereden bileyim? O da çok büyük bir travmaydı benim için. Yani orada tutunabilmem de, çünkü ilk etapta bölüm arkadaşlarını tanıyorsun, kimseyi tanımıyorsun. O dönemde çok zor geçti benim için belli bir dönem. Sonra bölüm şey değiştirdim, grup değiştirdim. İki gruptu bizim şey dönem. Öbür grupta Hataylı çocuklar falan çoktu. Onlarla arkadaşlık edince biraz alıştım. Ama o ilk aylar çok zordu. Ben şimdi diyorum ki nasıl kalmışım, nasıl bırakmamışım diye. Ama işte yine de biraz o şeyden, inatçılıktan direndim yani. Sonraki yıllar daha iyiydi. Zaten bu anlattıklarım ilk 4 aylık bir süreçti. Sonraki yıllarda tabii yine solcuların içindeydim. bu o arkadaş gruplarıyla. Şeyi unutmuyorum mesela, o bahsettiğim bizim köylü 4. sınıftaki kız bir hafta 10 gün sonra beni buldu. Yani geldi buldu. Tabii ben biraz böyle bir şey yaptım, trip yaptım falan, zor durumda bıraktım. İşte şöyle böyle bilmem ne. Bu sefer beni koruması altına aldı. Gittiği yerleri beni götürüyor falan. Şimdi bunlar da belli bir siyasi grubun içindelermiş o zaman. Tabii ben bilmiyorum. Yani bir toplantılara falan gidiyoruz ama böyle bir yer altında falan bir yerlere gidiyoruz. Bunlar dergiler okuyorlar, bir şeyler yazıyorlar falan. Tabii ben kafamda bir şeyler canlanıyor benim ama. Ondan sonra işte onun arkadaş grubuyla falan öyle tanıştım. Sonra baktım hepsi benden büyük yani. Çok bana hitap etmiyorlar. Kendi arkadaşlarımı oluşturayım dedim yani. O da yine sınıfından iki tane Hataylı arkadaşım, kız arkadaş. Onlarla, sonra onlarla beraber işte birkaç erkek arkadaşlarımız oldu. Bir grubumuz oldu. 2 sene yurtta kaldım. Sonra o Hataylı arkadaşlarımdan biriyle eve çıktım. Hala da zaten çok yakın dostumdur, görüşürüz. Yani her şeyimizi paylaştığımız bir insan. Sonrası ev hayatı daha rahattı tabii ki. Rahat geçen bir öğrencilikti. Orada da yine ben temkinli davrandım. Çok fazla grupların, birçok gruptan arkadaşlarım vardı mesela. Ama orada da yine çok fazla eyleme gideyim, işte eylem ol var diyorlar. Birkaç kere gitmişliğim var tabii. Toplantı var diyorlardı. Mümkün olduğu kadar şey yapmıyordum. Katılmamaya çalışıyordum. İşte başta söylediğim sorumluluk duygusu var ya, ya gözaltına alınırsam, ya işte bu sefer kızı okumaya gönderdik de şöyle oldu böyle oldu derler diye. Mesela birçok siyasi gruplardan arkadaşlarım vardı ama hiçbir siyasi gruba tam anlamıyla, tabii ki bir dünya görüşüm, bir yaşama, bir bakışım var ama hiçbir siyasi grupla tam anlamıyla bir şeyim olmadı. Hani iç içe geçmişliğim olmadı ama hepsiyle de çok yakın arkadaşlarım oldu. Bir güven de vardı aramızda. Öyle bir tercihti benimki. Üniversite bitene kadar da yine o şekilde devam etti zaten. Genel olarak üniversite hayatım da çok öyle aman aman heyecanlı bir ya da çok olağanüstü durumları yaşadığım şeyler olmadı. Sakin geçen bir öğrencilik, sakin, huzurlu, işte belli arkadaş çevresi var. Hani çok arkadaş değiştiren bir insan da değilimdir ben. Yani o anlamda da biraz şeyim var. Yani biri bir arkadaş olduysa ama öyle gider, sürdürürüm yani. Öyle bir yaşantıydı üniversite hayatı da. Tabii bir havam oluyordu. Yani özellikle ilk zamanlar üniversite öğrencisi falan öyle bir havam oluyordu. Bir de şey oldu şimdi, üniversiteyi ben bitirdim. Hemen atamam olmadı. O da bir şoktu benim için. Çünkü bizim zamanımızda sınav yoktu. Yani KPSS sınavı, yeterlik sınavı hiçbir şey yok. Bizim dönemimiz şanslı bir dönemdi. Benim bölüm arkadaşlarım, biz Temmuz 20'de mezun olduk. Hani mezuniyet belgemizi aldık. Eylül'de göreve başladılar. 40 gün sonra. Sadece bizim sınıftan bir 7-8 kişi kaldı atanamaya. Ben de o gruptayım. Tabii ben bir bunalıma girdim, nasıl atanamadım diye. Yani nasıl olur, herkes atanır da. Ama Antep'te yaşamayı hiç istemiyorum artık. Yani Antep'ten uzaklaşmışım. Başka bir işte şehre gideyim. İşte mesela Samsun'u çok sevmiştim. Orada yaşayabilirim diye düşünüyordum. Ondan sonra tabii üniversiteyi yeni bitirmişim, öğretmen şeyi havası var ya. Bu sefer akrabalardan, çevreden, tanıdıktan kim varsa istemeye geliyor. öğretmen diye. Öyle bir şeyin içine, çoğu da zaten beni tanıdığından hani bir öğretmen kız diye. Yani diyorum ki yani ben kara kaşıma kara gözüme değil. Yani o etikete, o şeye. Tabii biraz daha annemler bu sefer şey korkusuna kapıldılar. Tabii isteyenlerin çoğu da akraba, tanıdık, işte çevreden insanlar. İlla şunu kabul edeceksin, illa bunu kabul edeceğim falan. Ama hiçbiri, ben asla diyordum Antepli biriyle evlenme. Böyle bir şeyim vardı benim. Kafamda böyle bir olgu vardı yani. Şimdi bu yaşadığım şeylerden herhalde, bu gelenekselliklerden ya da işte Antep'teki biraz o erkeklerin yaşam tarzından, hiçbir zaman Antepli, yani istediği kadar doktor olsun, mühendis, bilmem, öğretmen, öyle bir, çünkü ben bakıyorum doğru bir tercih yaptığımı. Tabii genelleme çok doğru bir şey değil ama Antep yöresinde biraz erkeklerin yani yaşam tarzı, ne bileyim, belki kadınlara bakış açısı, ister istemez eğitimli de olsa bazı şeyler onların üzerinde etkisi kalıyor diye düşünüyordum. O zaman da öyle düşündüğüm için hiç istemedim. O arada işte tayinim çıkmadı. Bir okul ücretli öğretmenliğe başladım. Halk oyunlarına gideyim dedim. O arada eşimle tanıştık. Sonrasında zaten hızlı gelişen bir süreç gitti evliliğe doğru. Halk oyunlarına gidiyorduk. Şimdi benim kardeşlerimin, bütün akrabalarımın öğretmeniydi eşim. Ben üniversitede okurken onların öğretmeniydi. Şimdi ben tarih bölümünde okuyordum, eşim de tarih öğretmeni. Çocuklar hep anlatıyordu. İşte abla, bizim şöyle bir öğretmenimiz var, çok seviyorlardı. O da işte tarih öğretmeni oldu. Sürekli bahsediyorlardı ama ben tabii hiç aklımda değil öyle bir şey o zaman için. Sonrasında işte o halk oyunları ekibine gidince o da oradaydı. Yani ilk bakışta öyle bir şey, durum, hani doğa görür görmez çarpıldım, aşık oldum, öyle bir durum yani yok. Öyle bir arkadaş grubunun içerisindeydik. Hani o kendi şeyiyle düşünmüş, niyetlenmiş. Sonra baktım ama böyle yavaş yavaş şeyi, aslında çok çekingen bir insandı. Yani öyle çok kendini hemen şey yapan bir insan değil. Sonra işte bir gün birkaç kere dışarı çıktık falan. Dedi ki bir yerde konuşalım. Ben de hani o ara artık hissettim tabii ki biraz yani durumu. Sonra tamam, konuşalım, tanışalım, birbirimizi tanıyalım. Çok hızlı gelişen bir süreç oldu. Yani tanışalım, görüşelim dediğimizden herhalde bir 40 gün sonra nişanlandık. ve ama şunu söyleyeyim, yani benim karar vermemde, hızlı karar vermemde o dönem için kişiliğinde bazı şeyler hissediyorsun insanın. Yani fedakar bir insan olması çok beni çok etkilemişti mesela. Çünkü normal bir yere oturduğunuzda, bir sohbette veya bir şeyde bile hissedebiliyorsunuz onu. Bir de hani nasıl söyleyeyim, çok seviyordu beni, öyle söyleyeyim, hani şey değil, o sevgiyi çok hissettiriyordu, hala da öyledir. Yani o şeyi ben çok yaşadım ve sevilme, hani değer görme, yani onu bana her zaman için yaşattı. O anlamda doğru bir karar, ama tabii ki zor tarafları yok muydu, hani kişi olarak zor, idare edilmesi zor tarafları vardı. Ama bunlar benim için çok önemli kriterlerdi. Yani bir insanın bencil olmaması, karşıdakini de düşünmesi. Beni en çok o yönü etkilemişti mesela. Onun için de biraz tabii ki çok hızlı gelişti. Biraz onun ısrarıyla, hani hemen adını koyalım bilmem ne. Öyle çok hızlı gelişen bir ilişkiydi. Herkes bana söyledi mesela o dönemden. Bir de tabii erken bir evlilik. Yani okulu hemen bitirmiş, daha atanmamıştım bunları yaşadığım zaman. İşte herkes dedi yani acele ediyorsun, işte daha ne kısmetler çıkar önüne falan. Ama öyle tabii ki bu 40 günde ne kadar bazı şeyler insan görür görmez, tabii ki sonrasında farklı durumlar, yaşadığın şeyler de oluyor, ama ne bileyim, hislerime güvendim o dönem için. Söylediğim gibi hani beni sevmesini çok sevdim. Öyle olan bir evlilik, böyle bir ilişkiydi yani. Şimdi ben aslında eşim biraz o konuda tabii yine. Şimdi biz görüşmeye başladık. Bir 15-20 gün oldu. Bana diyor ki işte ailene söyle, diyor mu çok erken. Yok işte. Sonra tabii ev telefonları var yine o zaman. Ben eve girdim. Böyle hava yeni kararıyordu. Telefonu çaldı, ev telefonu. Babam açtı. Babamın yüzünün şekli değişti şimdi. Tüfe dedi seni istiyorlar dedi. İşte Allah Allah kim dedim ya. Baktım işte eşim. Babamın yanında bir şey de diyemiyorum. Alo bilmem ne falan. Ertesi gün dedim ya sen ne yapıyorsun yani? Dedi ki bu kim diye sorsunlar diye aradım. Yani onlar da bu kim diye sordular tabii ki. Öyle tabii annem falan öğrenince dedi ki bizde dedi öyle çok gezmek tozmak olmaz yani. Eğer şeyse bunun adının konması lazım. Birçok açıdan işte mesleği bilmem neydi uyduğu için zaten hoşlarına gitti yani. Valla evlilikte de ben bir problem yaşamadım. Babam dedi ki önce dedi gelsin ben bir göreceğim dedi. Neyse babamı derim ama baba kimseye söyleme. Yani çünkü biz hepimiz yakınız. Akrabalar falan, halamlar, malamlar herkes şimdi. Bir tek kendi gelecek dedim yani. Tabi bu arada bizim akrabalar duymuş. Eşim geldi. En az 20 kişi daha geldi eve onu görmeye. Ay yiyecek tabii ki. Böyle bir şey oldu. Yani çok çekindi. Çok hani huzursuz oldu falan. Dedim yani ilk kez yabancı biriyle bir evlilik olacak ya akraba dışında birisi. Herkes çok merak. Hatta babama demişler nasıl güveniyorsun? Şimdi bir de biz Türk'üz, eşim Kürt. İşte o konuda da biraz hani işte bizde çok fazla yoktur hani o Türk-Kürt ayrımı da. İşte bir iki kişi hani şey yapmış. Yani bizde diyelim Alevi olması yeterlidir. Akrabalardan işte Kürt'tür bilmem nedir, nereden bulmuş falan filan diyenler oldu. Aslında onlar da oğluna istemişti beni mesela hani çok bu şey yapanlar. Sonra kendi kızını Kürt birine verdi tabii ki bunu söyleyen adam. Tabii böyle olur ya. Velhasıl o ilk tanışmada babam falan bayağı şey yaptılar. Hoşlarına gitti. Yalnız şunu unutmuyorum. Şimdi tanışmaya geldi eşim. Böyle kalın bıyıkları vardı. O zaman için böyle solcu bıyıklar olur ya. Tabii yaş olarak da çok büyük gösteriyor. Yani benden çok büyük değil. 4-5 yaş var aramızda ama. Tabii annem böyle görünce bir hayal kırıklığına kapıldı. Böyle herhalde daha böyle genç fidan gibi bir şey bekliyor. İçeri geldi dedi ki sen bu adamı nereden buldun dedi. Anne adam ne yaşı dedim büyük değil. Olur mu dedi bu ne kadar büyük duruyor falan. Hala biz onu söyler güleriz aramızda. Ama şey babam dedi yani bu şey dedi hani çok temiz bir insan ben anlarım. O konuda da problem olmadı. Zaten hemen ailesini çağırdı. Geldiler. Bir gün istediler. Ertesi gün nişan yaptık. Aileler çok çabuk kaynaştı. Hatta bütün akrabalar çok sevdi eşimin ailesini, annesini, babasını, işte anneannemler, halamlar, teyzemler falan. Yani demek ki akraba dışında biriyle de iyi olabiliyormuş algısı oluştu. Yani o anlamda aslında şöyle anlatırken gerçekten benim hayatımda birçok şey nasıl söyleyeyim şanslıydım mı diyeyim artık kendi tercihlerim tabii ki bir yerde bunu belirleyen de problem yaşamadım. Yani evlenirken de tabii evlilik aşamasında şey vardı. O geleneklerden kaynaklı sıkıntılar biraz oldu. Annemle falan. Antep'te çok gelenekçidir burada insanlar. Şu olacak, şu olacak, şu olacak. Tabii ki o tarafa biz bunları ben bunları söylemem yani. Böyle bir şey olmaz. Biraz ondan kaynaklı annemle ufak tefek sürtüşmelerimiz oldu ama onun dışında evlilikti, nişandı, bilmem neydi. Çok rahat geçti yani o dönemlerimizde. Aileler de birbiriyle çok uyumluydu. Hala da öyleler. Öyle gidiyoruz. Düğün tabii ki düğün stresi herkesteki gibi bizde de vardı. Antep'te ayrı düğün, Ankara'da ayrı kına, ayrı düğün. Tabii ki biraz kayınpeder için yorucu oldu. Bir de o konuda da sağ olsunlar kendileri birçok şeyi karşıladılar eşimin ailesi. O anlamda düğün de buradaki geleneklere göre yapıldı zaten. Bizim kendi akrabalarımız için ayrı bir düğün yapıldı. Ankara'da da artık oraya gittikten sonra düğünde şöyle bir sıkıntı yaşamıştık. Şimdi Antep'teki düğün bir 5 gün önce oldu şeyden Ankara'daki düğünden. Şimdi Antep'te düğün oldu bitti. Ankara'ya gidecek çünkü amcaları falan gelmiş eşimin ertesi günü. Benim bir amcam rahmetli dedi ki biz bu kızı böyle 5 gün önce şeye göndermeyiz. Sizinle göndermeyiz yani biz düğün günü gelir alırız biz getiririz Ankara'ya. Bunlar da dedi ki hani biz gelin almak için geldik. Bizde adet olmaz. Şimdi biz düğünü yaptık. Gelini burada bırakacağız. Ankara'ya gideceğiz. Bekleyeceğiz. O gelecek. Böyle bir şey yok. Bayağı bir gerginlik oldu. Sıkıntı oldu. Amcam bayağı bir olay yarattı. Onlar bir gerginlik çıktı falan. Orada yine annem devreye girdi. Dedi ki bu benim kızım. Hiç kimsenin söz hakkı yok. Bunu ben okuttum. Hiç kimseye de bir laf söz getirmedi. Şimdi de birini istedi. Evleniyor. Nikahı oldu. Düğünü oldu. O yüzden adam ne diyorsa. Neyse bir halamın birini benimle gönderdiler. Halamla gittik biz. Annemler tabii 3 gün sonra geldi. Orada öyle bir gerginlik yaşadım. Tabii bir anım daha var benim bu konuda. Şimdi biz işte artık evleneceğiz dedik. Annem dedi ki işte dayımlara falan söyleyelim böyle böyle diye. Köye gitti dayımlara falan söyledi. Bir tane küçük dayım var benim. Orada da teyzemin oğlunun biri beni istemişti, ben istememiştim. Bu şey olunca gitmiş de dayımla konuşmuş. Beni istemedi gitti başka birini istiyor falan diye. Dayım da bu nasıl olur? Annem söyleyince de kudurmuş. Ne yapmaya çalışıyor? İşte ne olduğunu bilmediğimiz bir adamı nereden bulmuş falan diye. O zaman da biz halk oyunları çalışmasındayız. Elinde silahla oraya geldim. Bana diyor ki dışarıya çağırdı. Tabii orada işte şimdi peşimden geldi o zaman. Diyor sen diyor şimdi benimle geleceksin. Bu adamı burada bırakacaksın ve bu evlilik olmayacak. Dedim ki dedim, dayı yani bu oyuncu çocuk işi değil. Ben buna karar vermişim. Bu seni bağlayan tabii bizim kültürümüzde dayının karşısında böyle konuşmak zaten cesaret isteyen bir şey. Ben kabul etmiyorum dedim. Yani seninle gelmeyi kabul etmiyorum dedim. Çekiştirdi falan filan işte kendince de bir işte bir tüfek almış eline. Arabanın arkasından çıkardı falan. Onu şey yapıyor. Okulun bahçesinin arka taraftayız. Gelmeyeceğim dedim ya istiyorsan beni vur dedim ya. Böyle bir şey yok. Benim hayatım dedim. Şaşırdı şimdi öyle deyince. Sonra işte teyzemin oğlu araya girdi falan. Biraz arbedik çıktı falan. Dedim ben gelmiyorum. Onlar gitti. Eşim dedi ki ben seni takdir ettim dedi ya. İyi dedi hani şey yaptın. Cesaret ettin. Tabii bu ekip nişan günü de bana aynısını yaptı. Nişanlandık, işte arkadaşlarım gelmiş falan. Bir amcamın evinde kalıyoruz biz. Amcamın karısı sabah 4'e karşı beni kaldırdı. Ya ne oluyor yenge dedim. Gel dedi seni çağırıyorlar. Kim? Amcam, dayım, o teyzemin oğlu, öbür teyzemin kocası. Bunlar oturmuş, işte içmiş, içmişler. Bizim bu işi bozmamız lazım nişanı. Gittim. Dediler ki sen bu nişanı atacaksın. Ya ben niye atıyorum nişanı yani? Olsun biz istemiyoruz o adamı işte. Sen işte bunu beğenmedin gittin. Ne olduğu belli olmayan bir adam bu. Ya dedim çocuk oyuncağı mı insanlar gelmiş Ankara'dan bir sürü söz verilmiş. Yok tuttular elinden şeyi çıkarmaya çalışıyor yüzüğü. Bu yüzük çıkacak. Orada da bir tantana dedim asla böyle bir şey olmaz yani. Bu benim hayatım. Bu sizin isteğinize göre yapabileceğim bir şey değil. İnsanlara söz vermişim. Böyle bir şey. Sen ne utanmazsın sen de dedim utanmazlık ilgisi yok yani bunun. Sizin yaptığınız yanlış. Bu bir iki maceram oldu yani bu evlilik aşamasında buna benzer. Ama baktılar ki bende şey yok yani onlara pek pabuç bırakmadım. Öyle ama şimdi onlar da en sevdikleri damatlarım. O problem edenlerim. Öyle şeyler işte. Biz evlendiğimizde eşimin zorunlu hizmet durumu vardı. Hani öyle alelacele bir şeyler hani aldık. Çok detaylı bir şey yapmadık. Sonrasında da Antep'te öğretmen ihtiyacı olduğu için 2 sene biz zorunlu hizmet bölgesinde tayin istememize rağmen tayinimiz çıkmadı. Bizim planımız Ankara'da yaşamaktı. Yani eşimin ailesinin yanında. Hatta kayınbabam o şartla. O şart derken hani isterken dedi ki bunlar dedi Ankara'da yaşayacaklar. Hatta evim de var dedi işte bilmem ne. Orada yaşayacaklar. Biz de dediler zaten hani biz kızı verdikten sonra şey yapmayız. Karışmayız. Bizim planımız Ankara'da yaşamaktan. Önce zorunlu hizmet yapacağız, Ankara'ya gideceğiz. Tabii 2 sene tayin istedik. Antep'te öğretmen ihtiyacı çok olduğu için zorunlu hizmete göndermediler. Sonrasında da Antep zorunlu hizmet bölgesine girdi. Ve burada kaldık. Sonra çocuklar doğdu. İkiz kızlarım var benim. Bir 7 yıl sonra oldu. Hani o da işte önce çocuk olmadı, tedavi falan. Öyle olunca annem çocuklara bakmaya başladı. Sonra buraya alıştık. Eşim de alıştı, çok alıştı. Kendi sosyal çevresi oldu zaten. Öyle kaldık Antep'te. Yaşam öyle devam etti yani. Ben 6 yıl tedavi gördüm. Yani evlendik 1 yıl sonra çocuğumuz olsun dedik. Olmadı. Hani olmayınca da tabii bir hayal kırıklığı. İşte doktora gitmeye başladık tabii ki. Tabii doktora gidiyoruz, geliyoruz. İşte eşimde problem yok, bende problem yok. Her şey yolunda ama 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl. Zaten o tedavi de çok yıpratıcı bir şey. bir kadın için. Ben o yüzden şimdi kendim yaşadığım için bu durumu yaşayanları gördüğümde gerçekten üzülüyorum. Psikolojik olarak bir kere çok ciddi bir baskı oluyor üzerinde. Kendini eksik gibi hissediyorsun. Çok kötü bir şey. Toplum sana bunu hissettiriyor yani. Mesela aslında sen mesela biz eşimle böyle bir şeyimiz hiç olmadı. Yani o zaten hep diyordu ki olmasa da olur. Yani biz ikimiz birlikte gayet güzel bir yaşam sürebiliriz. Olmasa da olur. Hatta çok tedavi oluyorum, ilaç alıyorum diye çok üzülüyordu. Hep diyordu bana gerek yok bırakalım. Hani olursa olur, olmazsa olmaz diye. Benimki de biraz aslında toplumun baskısı. Çünkü nereye gitsen birkaç sene sonra özellikle herkes soruyor. Çocuk yok mu? Çocuk yok mu? Artık annem bile bunalmıştı. Annem diyordu ki kızım ben cenazeye, düğüne falan gitmek istemiyorum diyordu yani. Bir de bizim buralarda çok önemli bu çocuk mevzusu. Hani Antep'te. Belki bir Ankara'da, İzmir'de biraz daha insanlar onları aşmış. Ama bizim buralarda geleneksel yapı içerisinde çok çok önemli. Tabii ki bu dediğim de 20 yıl öncesi daha da. Tabii bir baskı oluştu üzerimde. Çok tedavi gördüm. Çok sıkıntılar yaşadım. Hani çok acılı, ağrılı ameliyatlar. Bir sürü şey denendi. Çünkü bulunamadığı için sebep, yani bu kısırlık sebebi bulunamadığı için bir sürü farklı ameliyatlar Ankara'da, Antep'te yani çok yıpratıcı bir süreçti benim için. Biraz da deneme tahtası gibi çok şey denendi. Onun sonucunda mesela hiç ben tüp bebek gibi bir durum hiç aklımızda yoktu bizim. Ankara'da bir doktora gittik. Orada bize işte dedi ki hani tüp bebek yapalım ama dedik bizim problemimiz belli değil. Ama dedi, bunca zaman olmamışsa tabii o bir şoktu mesela. O dönemde de yine tüp bebek olayı bu kadar yaygın değildi. Toplumun bir şeyi vardı. Hatta geldik evde, kayınvalideye söyledik. Dedik doktor böyle böyle dedi. O nasıl şeymiş dedi. Ne gerek var dedi. İşte dedi. Bilmem ne çok yadırgadı yani hani bu durumu. Bizim de kabullenmemiz bir yılı buldu. Hani tüp bebek yapalım mı yapmayalım mı? Çünkü toplumda bir ön yargı var. Tabii ciddi ekonomik şey vardı o zaman için söylüyorum. Şimdi de hala öyledir de. İşte kredi çektik. Arkadaşlarımız kefil oldu falan. Bir de o zamanlar öyle şeyler vardı memur şeyi. Tabii tüp bebek tedavisi ayrıca zor bir tedavi. Hani bütün problem erkekte bile olsa burada öyle bir adaletsizlik de var. Problem erkekte bile olsa bütün ilaçlar kadına yükleniyor. Bütün sıkıntıyı kadınlar çekiyor. Yani orada biraz şansım şu oldu. Erken yaşta evlenmenin şeyiydi bu. Hani yaşım küçüktü tüp bebek yaptığımızda. İhtimal o yüzden fazlaydı. İlk denemede oldu. Hani o tedavi süreci. Orada da yine ben şöyle bir sıkıntı yaşadım. Hani yaşım genç olduğu için o verilen ilaçlar vücut çok fazla tepki vermiş. Normalde sağlıklı bir kadının ayda bir yumurta üretmesi beklenirmiş. İlaçlarla bu 3'e 5'e çıkarılmaya çalışırken benim 29 tane yumurta oluşmuş. Bu da vücudun hormonlarını şey yapıyor, alt üst etmesi demek yani. Doktor dedi ki hamile kalırsam risk oluşabilir. Hamile kaldım. Bu sefer bir hayati riskle karşı karşıya kaldım. Küçük bir ihtimaldi, %3'lük 4'lük ama devam hamilelik sonlandırılabilir. Ben sonlandırılmasın diyorum. Eşim diyor ki sonlandırılsın. %3 de olsa bu şeyi niye alalım? Bu riski niye alalım? Ben istemiyorum dedi yani. Hani sana bir şey olacaksa ben çocuk istemiyorum. Ya %3'müş diyorum. Orada da bir gerildik dedim. Hayır ben bunca gelmişim bunca zaman bu noktaya. Tabi uzun bir hastane süreci oldu Ankara'da, Antep'te, hamilelikten sonra da yani. Çünkü bayağı sıkıntılı bir süreçti. Sonrasında işte neyse ki çocuklar sağlıklı doğdu. İkiz kızlarım oldu. Şimdi de 16 yaşındalar. Ya aslında bak o çok ilginçti. Şöyle hani benim durumumda biri işte 7 yıl sonra çocuk sahibi olmuş, tedaviyle olmuş. Hani böyle kucağına aldığında çok mutlu olursun. Hiç hissetmedim bir şey. Yani bir şey hissetmedim derken böyle hani böyle filmlerde uçuyorlar bilmem. Hiç öyle bir şey hissetmedim. Yani anneliği daha sonra hissediyorsun bence. Ben öyle yaşadım ya da hani arkadaşlarıma falan sorma onlar da öyle diyor aslında. Zaten ağrısızı içerisindesin, bir sürü şeyden çıkmışsın. Kucağına iki tane çocuk veriyorlar ya da bir tane neyse benim iki taneyimi de. Bir de aylarca ben zaten ben olmaktan çıktım. Aylarca değil, 3 yıl. ikiz çocukla çok zordu. Yani birini emziriyorsun, öbürünü alıyorsun, bilmem ne, bir sürü de zaten hani o anlamda da sıkıntılar yaşadık. Zordu. Yani çok zor bir süreçti. Yani anneliğimin o çok heyecan bilmem ne, inan yaşamadım. Yani ben mi duygusuzum, bende mi bir şey var diye. Çok duygusal bir insan değilimdir. Hani onu biliyorum ama tabii ki çocuklarımı çok seviyorum. Hani şey yaptım ama o şey çok kucağıma aldığım an çok hissetmedim açıkçası. Sonrasında bağlanma oluyor diye ben düşünüyorum çocuk olayda. Ben çocuk olayda emek olduğunu düşünüyorum tamamen. Şimdi ben o gün o çocuğu ben doğurmasaydım, benim kucağıma verilseydi, bu yaşa getirseydim eminim gene aynı sevgiyi hissederdim diye düşünüyorum. Ya da o çocuğu doğurup başka birine verip hiç görmeseydim bir süre sonra unuturdum. Hani belki içinde bir sızı kalırdı, acaba ne yapıyor, ne diyor diye, ama öyle sürekli de aklına gelmezdi diye düşünüyorum. Tamamen emek işi çocuğa bağlanma bence. Bir 6 ay evde oturdum. Hani izinli rapordu. Öyle 6 ay oturdum. Oturdum demek değil tabii ki. Yaşamıyordum resmen o dönem. Gece gündüz yani çocuğun varmış biliyorsun. 2 tane aynı anda zordu. Ama tabii ki annem vardı. Eşim çok çok destektir. Yani tabii annem belli saat bakıp gidiyordu. Evde eşimle biz yani herkes nasıl bakıcısız, hani bütün gün bakıcısız yapıyorsun falan diye. Eşim o dönem idareciydi, tam gün çalışıyordu. Yarım gün ben tek başıma bakıyordum mesela. Annem öğlen gidiyordu çünkü. Ama tabii ki herhangi bir şey olduğunda annemle çok yakın oturuyoruz biz. Daha doğrusu evimizi yakınına taşıdık annemin çocuklar doğunca. İşte kız kardeşim o zaman bekardı, onun desteği. Velhasıl teyzem, sonra teyzemi de bakıcı olarak annemle beraber aldık. Böyle bir el birliğiyle, aile el birliğiyle çocukları da rahat büyüttük. Çocuklar şu anlamda da şanslıydı. Aile ortamında, kalabalık ortamda büyüdüler. Yani kendi arkadaş ortamımız, arkadaş çevremiz de kalabalık. Yaşıtları çok çocuklardı. Yani mutlu bir çocuklukları oldu. Sevindiler, hani aile büyüklerinin sevgisini gördüler. O anlamda da hani sağlıklı bireyler olarak yetişiyorlar diye düşünüyorum. Zaten 3 sene sonra kızlar artık büyüyünce birbirinde oynamaya başladılar. Biraz eziyet kısmı azaldı. Sonra da zaten okuldu, kreşti, başladık. Öyle gitti. Ama tabii ben büyütürken ben özellikle yine eşimin çok desteğini gördüm. Her şekilde. Yani orada da yine işte sen yoruldun, uyu ben bakayım. Hatta bizim burada arkadaşlar arasında şey oldu. Kızlar küçük, hepimizin çocukları küçük o dönemde, birçoğumuzun. Dedi ki bayanlar hani görüşelim, toplantı yapalım falan, birbirimizi göremiyoruz. Eşim dedi ki çocuklar gitmeyecek dedi, kadınların gününe dedi. Herkes dedi şeye bakacak, evde erkekler o gün çocuklara bakacak, kadınlar çocukları almadan gidecek. Tabii öyle deyince diğerleri duymak zorunda kaldı ve bu yıllarca böyle devam etti. Hepimizin çocukları küçük, erkekler o gün çocuk bakıyordu, biz çocuksuz gidiyorduk şeye, toplantıya. Öyle de bir gerçekten fedakar bir insan dedim ya, öyle bir şey vardır. Şimdi o öyle deyince diğerleri de uyumak zorunda kaldı. O hala yıllardır konuştuğumuz bir şey. Senelerdir zaten hani o grubumuz, arkadaşlarımız da devam ediyor. Artık çocuklar tabii şey, bazen biri getireceği zaman diyorlardı yasak, hani çocuk getirmek yasak. Ya bugün işi varmış adamın falan yapıyorduk. Öyle bir durum. Ama tabii bizim için de güzel bir zaman oluyordu. Yani kendimize ayırdığımız bir zaman oluyordu. Rahat rahat oturuyorduk, sohbetimizi ediyorduk. Öyle yani onun desteğiyle gerçekten ikiz çocukları çok yıpranmadan büyüttük yani. Tabii ergen tam bizimkiler şu anda, ergeniz. Yani ben yine çevremdeki ergen anne ve çocuk ilişkilerine baktığımız zaman biz %90 şeyinde iyiyiz boyutunda. Kızlar çok aşırı ergenlik sıkıntısını bize yansıtmıyorlar, öyle söyleyeyim. Bir, İkiz olmalarından kaynaklı kendi içlerinde birçok şeyi hallediyorlar kardeş olarak. Yani kardeş olarak. Onun dışında ben hani hep şey yapmaya çalıştım. Yani aramızda bir güven olsun kızlarla. Her şeylerini benimle paylaşsınlar. Tabii ki yani ben şunu da çok doğru bulmuyorum. Arkadaş gibi olalım. Bu bana doğru gelen bir şey değil. Hani anne rolü, çocuk rolü, hani bu şey değil. Hani onlar bana böyle bir mesafeli dursun şekli değil. Mutlaka benimle paylaşmadıkları şeyler vardır. Olmalıdır da. Kardeşiyle, kendi yaşıtıyla paylaşacak. Ama ben hani Bana yalan söylenmemesi, arkadaşlarıyla yaşadıkları şeyleri bilmem, günlük yaşantılarını bilmem konusunda onlarla hep öyle bir ilişki kurmaya çalıştım. Ama çok fazla da özellerine girmeden hani onların bunu yapmaya çalıştım. Aramızda öyle bir güven oluştu. Tabii kız olduğu için biraz benimle daha şeyler, hani yakınlar, öyle söyleyeyim. Babayla da tabii ki hani çok olumlu bir ilişkileri var ama biraz daha bu daha da yaş büyüdükçe tabii ki anneyle biraz daha paylaşım kız çocuklarının fazla oluyor. Yani bizi yormayan çocuklar oldular bu saate kadar. Yani okuldaki durumlar olsun, arkadaşlarıyla olan veya bizimle ilişkileri olsun. Zaman zaman hafif sesler yükseliyor falan, gerginlikler oluyor ama o kadar artık normal. Ama sıkıntılı bir ergen anne baba ilişkimiz yok. Öyle söyleyeyim. Ya şimdi biraz ben şöyle yani bunu nasıl şey yaparım? Sosyal bir insanım mı diyeyim, öyle söyleyeyim. Şimdi okullar çalıştığım zaten ben bir de öyle bir durumum var dedim. Arkadaşlarımı da çok değiştirmem yaşantımı da. 23 yıllık öğretmenim, iki okulda çalıştım. Biri de 11 yıl çalıştım. Şu anki çalıştığım okulda 12 yıldır çalışıyorum. Ve 23 yıldır arkadaşlarım %90 aynı. beraber büyüdük yani onlarla. Çocuklarımız hamile. Çoğunun düğününe gittim mesela ben şu anki arkadaşlarımın. Ben hepsinden önce evlenmiş olduğum için. Çocuklarımız da doğdu, büyüdü. Şimdi gençler, bir kısım üniversiteye gidenler var falan. Öyle bir durum. Okuldaki iş yerindeki ilişkilerim daha çok o ilk iş yerimden arkadaşlarım. Şu an görüştüklerim. İlk çalıştığım okuldan. Tabii ki eşimle de eşleri arkadaş oldular. O anlamda da bir şey gelişti. Ve bir aile durumuna dönüştük biz. En az bir 5-6 aile. Tatillerimize beraber gideriz. Dediğim gibi çocuklarımız beraber otururuz. Son yani bu geldiğim okulda, 12 yıldır olduğum okulda. Burada da şöyle bir arkadaş grubumuz var. 7-8 kişilik arkadaş grubu. Biraz işte o toparlama, organize etme, onları bir araya getirme işleri hep bende oldu yıllardır. Yani o insanları birleştirme, işte bir şeyler yapma. O konuda biraz hem ben seviyorum, yani insanlarla birlikte olmayı seviyorum, bir şeyler paylaşmayı seviyorum. İşte organize şeyi var biraz, organize etme, yönlendirme özelliği var mı diyeyim artık. Yani bir şekilde bir iş olduğu zaman dönüyor, dolaşıyor, bana kalıyor. O işi hani organize etmek, onu aramak, bunu aramak, onunla uğraşmak, bununla uğraşmak. Biraz o misyon oldu bende. Yani öyle mesela okulda diyelim bir iş olacaksa, bir yere gidilecekse veya işte öğretmenler odasındaki çalışan, onun parasının toplanması, onun yönlendirilmesi öğretmenlerden, bunlar hepsi bir şekilde bana kalıyor. Okul müdürü diyor ki bazen, hocam okulda müdür ben miyim sen misin diye böyle bir aramızda şakalaşıyoruz. Hani öğretmenlerle biraz aramızda öyle bir şey gelişti uzun zamandır orada çalışmaktan kaynaklı. Yani iş yeri ortamında da güzel bir ortamımız var. Her iki okulda da gerçekten ben çok mutlu çalıştım. Hala da öyle devam ediyor. Tabii ki farklı görüşlerden öğretmenler her yerde olduğu gibi insanın olduğu yerde orada da var. O arkadaşlarımızla da bizim ilişkilerimiz hep olumlu oldu. Yani tabii ki yaşam tarzlarının farklılığından kaynaklı çok hani sık bir araya gelemesek de en azından iş yerinde ortak bir şeyler yapabilme, birinin işte bebeği doğduğunda, hastası olduğunda, bir şey olduğunda birlikte bir şeyler yapabilme o konusunda ona da çok dikkat ederim ben. Yani sonuçta hepimiz insanız. Yani o duyarlılığın olması gerektiğini düşünüyorum. O kafamdaki o net ayrımcılıklar bana çok şey gelmez, hani doğru gelmez. En azından belli noktalarda birbirimizi sorabilmeliyiz, ortaklaşabilmeliyiz diye düşünüyorum. O anlamda da o arkadaşlarla da olumlu bir şeyim vardır yani. Hani bir iletişimimiz vardır aramızda. Onun için çok fazla da yer değiştirmeyi de sevmiyorum. Dedim ya işte iki, herhalde buradan da emekli olur muyum bilmiyorum nereye gider artık. Öyle iş yerinde hani genel olarak huzurlu bir ortamımız oldu. Yani çatıştığımız eskiden, eski okuldayken tabii ki biraz bu idareyle falan siyasi çatışmalarımız biraz olurdu müdürle falan. Sonradan onlar da zaten çok kalmadı. Şimdi ya da bizim çalıştığımız okul müdürü pek bu işlere giren bir insan değil. Uzun zamandır da beraber çalışıyoruz. O anlamda da okulda bir şey var yani. Bir rahatlık var. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim bu çalıştığım okulda kadınlar çok ağırlıkta. Erkekler bunun biraz rahatsızlığını hissediyorlar. Kadınların dediği oluyor hep. Tabii ki bu belli bir o dindar kesim biraz kadınlara mesafeliler. Ama bir süre sonra onlar da görüyor ki hani mesela şu ön yargılarını bazılarını yıktık diye düşünüyorum. Özellikle bu dindar kesimdeki erkeklerle kadınların ilişkileri biraz daha farklı olduğu için. Mesela onlara göre ben farklı bir insanım. Hani yaşayış tarzı olarak, işte yaşama bakış tarzı olarak. Veya insanlar onlara nasıl yaklaşılmış bilmiyorum. Bir süre sonra farklı da olsak, kadın da erkek de olsak bizim ortaklaşabileceğimiz, sohbet edebileceğimiz noktalar var diye düşünmeye başlar. Şimdi o çok muhafazakar insanlardan kaçan adamlarla bile oturup sohbet edebiliyoruz biz her konuda. Yani onların görüşü farklı, benim görüşüm farklı diyelim. Onu da biraz kırdık biz. Tabii ki biraz kadınların fazla olmasında da şey var. Şimdi bizde şöyle bir durum var. Büyük bir masa var. Masada kadınlar oturuyor. Köşede 2-3 tane koltuk var. Erkekler okuyor. Masaya gelemiyorlar. Diyoruz ki her zaman hep erkekler mi diyoruz kadınları ezecek. Burada da biraz siz ezilin diye erkek. Ya bizi oturtmuyorsunuz oraya falan muhabbeti yapıyorlar. Öyle çok gergin bir okul ortamımız veya bu tür şeylerden biraz da tabii ki bizlerden kaynaklanıyor. Yani insanlara yaklaşımınız, oradaki işte çoğunluk olan kişilerin. Onun için iş yerinde de çok kadın erkek şeyi sürtüşmesi ve farklılığı o şeyleri de çok yaşamadık yani. Dedim ya önce hiç düşünmüyordum ama şu anda ben Antep'i seviyorum. Şimdi Antep'i aslında sevmem şöyle bir şey. Çok ben hani memleketçi, şeyci bir insan değilim. Buradaki yaşantımı seviyorum. Yani bu yaşantımı atıyorum Mersin'de kurmuş olsam belki Mersin'de severdim. Yani buradaki sosyal çevremi, işte ailemi, aile ortamını, arkadaşlarımı, yani buradaki yaşantımı seviyorum Antep'ten ziyade. Tabii ki biraz Antep'te beni bağlayan şeyler, yani o kültür derken mesela yemeklerini seviyorum. Yani Antep'i mesela başka bir yerde diyorum herhalde. Yani özellikle mutfak anlamında çok şey olamam, hani çok tatmin olamam diye düşünüyorum. Yani şu an Antep'ten başka bir yerinde yaşamayı çok istemiyorum. Mesela tercih de etmiyorum. Eşim de buraya alıştı mesela. O benden daha fazla Antepli gibi oldu şu anda. Yani her şeyiyle, kültürüyle, işte buradaki çevresiyle falan. O yüzden şu an burada yaşamaktan memnunuz. Tabii ki hani burada farklı sosyolojik durumlar gelişti. Özellikle bu Suriye olayından sonra falan biraz tabii farklı sıkıntılarla karşı karşıya kaldık ama mesela bizim okulumuzda şu an öğrencilerimizin %30'u Suriyeli öğrenciler. Veya okulumuzda bizden sonra Suriye okuluydu. 5 yıl öyle ortak kullandık Suriyeli öğrencilerle. Tabii ki etrafımızda ev fiyatları çok arttı Suriyelilerle beraber. Bir sosyal yapı değişti. Görüntü farklı. Bunlar tabii ki biraz hani Antepli insanları şeye soktu. Sıkıntıya soktu ama ya da bu bölgede yaşayan Antepli demeyeyim. Hatta gidenler oldu bayağı bir Antep'ten başka. Ama o gidenler de buradaki sosyal ortamı çok aradıklarını söylüyorlar. Biz İzmir'e çok arkadaşımız gitti son 3-5 yıldır. Görüşüyoruz onlarla. Hani tabii ki sonradan gitmiş oldukları için belki ya da buradaki bu sosyal yapı farklı. Hani diyorlar ki oradaki o sıcaklığı, o sosyal ilişkileri burada yakalayamadık, pek de yakalayabilecekmişiz gibi görünmüyor. Yani en azından insan yapıları farklı. Yaşam tarzları daha bireysel çünkü batıya gittikçe. Biz burada bir toplanıyoruz, 20 kişi yemek yiyoruz. Çoluk çocuk bilmem ne. Oralarda pek bu işler biraz daha bireyselleşmiş. Öyle şeyler yani şu an için Antep'ten memnunum. Artık sonrası ne olur bilmiyorum. Şimdi Antep'te tabii ki ben Antepli biri olarak eskisini yenisini biliyorum. Şimdi 2000'li yani eskiden daha gelenekseldi insanlar. Biraz bu geleneksellikten çıkmaya başladılar. Özellikle son dönem işte dedim ya gençlerin dışarıdan evlilikleriyle falan biraz o yapı kırılmaya başlandı. Yani şimdi ben Antepli biriyle evlenmiş olsaydım belki yaşantım daha farklı olacaktı. Ama başka bir kültürden biriyle evlenince daha farklı diye. Tabii birçok kişi için böyle oluyor. Biraz daha rahatladılar. O geleneksellik aslında yavaş yavaş az da olsa kırılmaya başlanmıştı. Ama yine de Antepli aile bağları her zaman için çok güçlüdür. Burada Antep'te şöyle bir durum var, herkes söyler. Eğer Antepli biriyle evleniyorsanız, kadın veya erkek, Antep'te yaşayacaksınız. Bunu bilerek evlenmeniz gerekir diye böyle bir baskın bir yapıları var Anteplilerin. 2000'li yıllardan itibaren hani Antep'te sosyo-kültürel anlamda dedim ya, yaşam daha rahattı aslında. Bir de ekonomik düzeyi yüksek bir şehir burası. Sanayi kenti olduğu için zengin insanlar çok. Yaşamayı severler, yemeği içmeyi severler. Bu yaşantı şeyi, bir de bunu kalabalık yapmayı severler. Yani ailesiyle, akrabasıyla, eşiyle, dostuyla. Aslında o anlamda hani bundan keyif alan insanlar için güzel bir yer Antep. Ama özellikle Antep'te çok göç alan bir şehir, sanayi kenti olduğu için. İlk önce göçlerle beraber tabii ki özellikle işte o nüfus kalabalığı arttı, işte fiyatlar arttı. Önce Antep'e mesela Muş'tan, Van'dan, Urfa'dan, Diyarbakır kısmen, mesela Urfa'nın neredeyse yarısı Antep'tedir. Artık onlar burada şey oldu mesela bugün. Özellikle Antep sanayisinde çok etkinler. Urfalılar, Mardinliler falan. O çatışma biraz yaşandı. Kültürel çatışma yaşandı göçle beraber. Tam o çatışma biraz, çünkü çok fazla göç aldı Antep. Yani çok hızlı büyüdü. Ve bu büyümenin birçoğu tabii ki gecekondu şeklinde oldu. Bu kültürel çatışma, bir yanda çok zenginler, bir yanda işçiler, göçle gelenler falan, bu şeyler oluştu. Eskiden daha küçük, dar bir yapı olduğu için daha farklı bir yaşantı varmış. Suriye olayıyla beraber zaten artık olaylar biraz tadı kaçtı. Şu an çok fazla Suriyeli göçmen var Antep'te. Bu da tabii ki insanların biraz güven duygusunu zedeliyor. Sokağa çıktığın zaman. Dediğim ya, ev fiyatları, gıda fiyatları çok çok arttı. Yani biz inanamıyoruz fiyatları duyunca, çünkü talep var. Yani bugün dörtte bir nüfus Suriyeli nüfusu olmuş. Burada da ben şunu haksızlık olarak görüyorum. Tabii ki bu yönetenlerin kabahati, öyle söyleyeyim. Şimdi bir siz başka bir ülkeden alıyorsanız göçmen, bunun bütün yükünü 3 veya 4 şehre yüklemek haksızlık diye düşünüyorum. Yani bugün bir Mersin, Urfa, Antep, Kilis inanılmaz derecede bir yabancı nüfus, Suriyeli nüfusuyla karşı karşıya. Hani İstanbul zaten hani o ayrı bir olay. En azından ya belli yerlerde tutulabilirdi bu insanlar, ya bir şekilde eşit bir yerlere dağıtılabilirdi. Yani o yüzden Antep bu işin yükünü çok çeken şehirlerden birisi. Birçok insan da o yüzden zaten burayı terk etmeyi tercih etti. Şimdi kadınlarda bir, tabii ki o anlamda bir güvensizlik oluştu. Suriyelilerin yaşam tarzı farklı. Bunlar gece yaşıyor, gündüz yatıyor. Mesela yazın sürekli sokaklardalar, sabah saatlerine kadar. Doğal olarak hani bu güvensizliği duyuyorsunuz dışarıya çıktığınız zaman. Bir de tabii ki hani onların kadınları çok kapalı ve çarşaflı olduğu için siz rahat giyinmişseniz tabii ki sizi rahatsız ediyorlar bakışlarıyla. Ondan öte maalesef şeye de sebep oldu birçok yerde, çok eşlilik. Yani Suriyeli kadınlardan ikinci, üçüncü artık eş mi diyeyim ne diyeyim işte alan adamlar oldu. Onlar da tabii kadınlar çaresizlikten. Kimisi de buna çok alışkın olduğu için çok yadırgamadı. Onların yaşam tarzına çok aykırı durumlar olmadığı için. Bu konuda da çok mağdur olan kadınlar var. Hani eşinin bu tip ilişkilerinden ötürü. Ve çok yaygın. Yani artık özellikle kiliste falan çok çok yaygınlaşmış. Adamlar şeye tehdidine başlıyor. Ha, işte bak benim dediğimi yapmazsan Suriyeliler hazırda var bak bir sürü falan. Hatta bazı aileler bildikleri, tanıdıkları adamlara kendileri teklif ediyorlarmış. Hani işte benim kızımı al, ikinci eş, üçüncü eş neyse o şekilde. Bu konuda da kadınların yaşadığı bir sürü sıkıntılar var yani. Tabii ki bir sürü şeyler var daha hani, ayrıca kadınların çeşitli şekillerde istismarı, işte ne böyle şeyler de var tabii ki. Tabii ki yani... Yani işte kadınların kendini bir şekilde pazarlaması, özellikle savaşın ilk dönemlerinde bunu çok duyuyorduk. Çaresiz. Çünkü şimdi yeni yeni biraz düzen kurmaya başladılar. Yani çalışmaya başladılar. İlk geldikleri birkaç sene geri giderim düşüncesi olduğu için birçoğu düzen kuramadı veya buradakiler onları kabul etmek istemedi. Hiç iş vermek istemediler, ev vermek istemediler. Doğal olarak hani çaresiz kaldıkça farklı yollara başvuruldu. Ama şimdi artık birçoğu burada düzenli kurdu. Çocuklar Türkçe konuşuyor. Birçok yeni doğan küçükler, çocuklar. yavaş yavaş artık buraya şey yaptılar, empoze olmaya başladılar yani. Hani soruyorum ben, öğrencilerimizden de çok var. Herhangi bir şey olursa gider misiniz diye, birçoğu gitmeyiz diyorlar. Artık ne olur nereye gider bilmiyorum ama bu bölgedeki, yani Antep'tekiler için söylüyorum ama herkes de çok rahatsız bu şeyden, bu durumdan, bu kadar çok olmalarından. Bir de farklılar, hani giyimleri, yazın uzun uzun elbiseler giyiyor adamlar, kadınlar çarşaflı, peçeli, bilmem ne. İnsanlar hani bu görüntüyü görmek, bir yerde de şimdi tabii ki bu insanlar da mağdur. Yani kimse durduk yere evini, yerini, barkını bırakıp da başka bir ülkeye gelmek istemez. Velhasıl zor. Biz bunu öğrencilerle de çok yaşıyoruz, bu çatışmayı. Yani gelen bu mültecilerin işi çok daha zor ama onun yükünü çeken şehirlerin ve insanların da tabii, onların da kendilerine göre sıkıntıları var. Yani belli bir sene mesela birçok parka biz gitmiyoruz. Eskiden parklara giderdik, otururduk. Gitmiyoruz. Belli yerlere gitmiyoruz. Mesela bizim evim burada park var. Akşamüstü ben arkadaşlarımla yürürdüm bir bayanlar olarak. Ama şimdi o saatlerde orada Suriyeli erkekler grup grup toplanıyorlar. Orada sen yürüyüş yaparken seni zaten bakışlarıyla rahatsız ediyor. Doğal olarak yaşamın kısıtlanıyor. Belli noktalarda kendini geri çekiyorsun. Tabii ki etkisi çok fazla yani şehre. Biraz da tabii ki az önce söyledim ya, biraz sosyal yaşamamdan kaynaklı. Hem kendi akraba çevremde, hem öğrenci velileriyle gördüğüm, görüştüğüm bunca yılın tecrübesiyle. Tabii ki Türkiye'de kadın olmak zor. Hayatın yükünü, hayatın çilesini gerçekten kadın. Bu çok hani klişe sözler belki ama yani benim gördüğüm, tabii ki bizim öyle yani kendi yaşantımız öyle olmadı belki ama yani ben kendi ailemden, işte diyelim bir ablamın yaşadıkları, işte bir teyzemin yaşadıkları, bir akrabamın, bir tanıdığımın yaşadıklarına baktığımızda hep kadın, aileyi ayakta tutması gereken kadın, fedakar, hatta öğretmen arkadaşlarım içerisinde de hani bu durumları çok yaşayan arkadaşlarım var. Alttan alması gereken, kocası onu yok sayıyorsa, onu eziyorsa, çocukları olduğu için idare etmesi gereken. Hatta eğitimli insanlar içerisinde de çok fazla var böyle yaşayan. Kendisini çaresizmiş gibi gören. Zaten daha hani gittiğimiz zaman kırsal yerlere veya özellikle göçle gelen insanlara baktığımız zaman bu durumlar daha da tabii ki maalesef çok iç acıtıcı şeyler var. Özellikle okulda gördüğümüz şeylerden son zamanlarda çok çarpık ilişkiler var. Yani aile içinde karı koca arasında yaşanan veya işte kadının yok sayıldığı, kadınların da kendilerini farklı rollere soktuğu durumları çok çok görüyoruz biz. O anlamda tabii ki bu da neden? Mesela yaşadığı evlilikte çok kendini ifade edemiyor, mutlu olamıyor, açıktan boşanamıyor. Bu sefer farklı farklı arayışlara giren kadınlar görüyoruz. Farklı ilişkiler yaşayan kadınlar görüyoruz. Ama Türkiye'de kadın olmak gerçekten zor. Birçoğu da bunun farkında değil aslında. Yani yaşadığı sıkıntıların, o yok olmuşluğun farkında değil. Çünkü bunun normal olduğunu düşünüyor. Hani yaşantısının normal olduğunu düşünüyor. Bu anlamda tabii ki bir sürü kafamda hani örnekler canlanıyor kadınların yaşantılarına dair. Ama temelde gerçekten kadın olmak sorumluluk, fazlasıyla bir sorumluluk gerektiriyor. Fazlasıyla bir fedakarlık gerektiriyor. Bazen kendinden vazgeçmeyi gerektiriyor. Türkiye'de öyle diye düşünüyorum. Bence erkeklerden çok çok daha etkili olurlar, olabilirler, olanları da var diye düşünüyorum. Çünkü kadın erkeğe göre daha güçlü. Yani fiziksel güçten bahsetmiyorum. Daha dayanıklı. Artık öyle mi yetiştiriliyoruz bilmiyorum. Ailede anne üzerinde en önemlisi bana göre çocuk üzerinde anne çok etkili. Yani bu eğitimli ailelerde bile çok ilgilenen bir anne baba ilişkisinde bile çocuk önce anneyle muhatap. O nedenle kadının gücü burada aslında. Hani yetiştireceği çocuklarda. Bugün işte o tacizli, tecavüzlü, başkalarını aşağılayan, kafasında ırkçı, ayrımcı yetişen insanlar baktığında bence temelde aileden ve anneden yetişiyorlar. Onun için kadının gücünü elinde topluma yön verecek bir gücü var. Hani çocuk yetiştirerek, geleceği yetiştirerek. O anlamda da tabii ki kadının da doğru yetişmesi, güçlü yetişmesi. Yani illa hayatının çok güllük gülistanlık olmasına gerek yok. Hani zor koşullar içerisinde bile bir şekilde kendini bulması gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki biraz belki bizi böyle konuşunca bazı yerlerde diyorlar ki bize sizin tuzunuz kuru. Yani hani hayatınız işte yolunda iyi kötü. İşte sen bizi anlamazsın zaten. Hani değil aslında. Hani evet onların yaşadıkları zorlukları belki yaşamadık, yaşamıyoruz. Ama zorluk yaşamak demek acizlik, çaresizlik olmadığını düşünüyorum. Bulunduğun ortamda, bulunduğun koşullarda her ne yapabilirsen iki adım ötesine gidebilmek bile bir kârdır diye düşünüyorum. Hani etrafında da bu tür kadınlar olduğu çok var. Mümkün olduğunca hani destek olmak ve kendini bulmasına yardımcı olmaya çalışıyorum ben kendimce. Yani elimden geldiğince. Yoksa her şeyle kadınla hayat öncelikle zor yani. Çalışan bir insanda bile yani bizlerde bile bir evin sorumluluğu, çocuğun sorumluluğu bir şekilde önce kadında yani. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Bizim arkadaşlarım arasında biraz böyle umut dolu bir insanımdır. Çünkü karamsarlığı ben sevmiyorum. Evet. Yani şey sevmiyorum, karamsar insanları, hayata karamsar bakan insanları. Evet bir sürü hayatımızda, ülkemizde sıkıntılar var. Çok büyük sıkıntılarla karşı karşıyayız. Ama hani oturup bunlara hayıflanmak, evet biz de konuşuyoruz, biz de değerlendirmeler yapıyoruz etrafımızdaki insanlarla. Ama oturup Allah kahretsin, niye böyle oldu, niye şöyle değiliz, böyle bana çok uyan bir durum değil. Hani ben içinde bulunduğum durum neyse, o durumdan keyif almaya bakmak. Benim değiştiremeyeceğim şeyler varsa çok fazla bunlar için işte ah of etmek yani benim dışımdaki çok dışındaki şeylerde bana çok doğru gelen şeyler değil. O yüzden de mümkün olduğu kadar hani hayatı mutlu bakmaya çalışıyorum. Tabii ki mutsuzluğa düştüğüm zamanlar tabii ki var. Çok üzüldüğüm, çok sıkıldığım, endişe duyduğum zamanlar çocuklarım için var. Ama ben hep umutlu olmaktan yanayım. Yani evet kötü günler yaşıyoruz belki ama geçecektir diye düşünüyorum. Yani bu anlamda hayatımı hani oturup da of of yapan insanlar var etrafımda. Çok bana göre değil. Yani mutlaka diyorum çok olumsuz bir şey yaşanmışsa buradan şöyle bir çıkış noktası olabilir. Şöyle olumlu bakabiliriz diye. Yani psikolojimi sağlam tutmaya çalışıyorum açıkçası böyle bir ortamda. Yoksa yani çok rahat yaşadığımız şeyler, etrafımızda olan şeyler, kendimizi bırakıp psikolojimizi bozacağımız çok durumlar var. Ama kendim adına, çocuklarım adına umutlu bakmaya çalışıyorum. Çünkü umut biterse hayat biter diye düşünüyorum. Ve bunun içinde üzerimize düşen ne varsa, elimizden geldiğince işte hani az önce kastettiğim bizim dışımızdaki yapabileceğimiz şeyler var, yapamayacağımız belki şeyler var. Böyle bakıyorum yani umutsuz, karamsar bir insan değilim. Ve çok aşırı da hani geleceğe dair planlar yapan bir insandır. Yani planlar derken hayatımızın bir gidişatı var tabii ki ama bir şekilde hayat kendini buluyor. Hani günü, anı yaşamak biraz daha bana doğru geliyor açıkçası.